Matta. Matta 1. bölüm. İbrahim'in ve Davud'un neslinden gelen İsa Mesih'in soykaydı. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres'te Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Amminadav'ın babasıydı. Amminadav Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Oved'in babasıydı. Oved, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davud'un babasıydı. Davud, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviya'nın babasıydı. Aviya, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yoram'ın babasıydı. Yoram, Uzya'nın babasıydı. Uzya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya, Manaşe'nin babasıydı. Manaşe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Yehoyakin'in ve kardeşlerinin babasıydı. Bunlar, Babil sürgünü zamanında doğdular. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel'in babasıydı. Şealtiel de Zerubbabil'in babasıydı. Zerubbabil, Avihud'un babasıydı. Avihud, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elezar'ın babasıydı. Elezar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakub'un babasıydı. Yakup, Yusuf'un babasıydı. Yusuf, Meryem'in kocasıydı. Meryem'den Mesih diye bilinen İsa dünyaya geldi. Böylece İbrahim'den Davud'a kadar 14 nesil, Davud'dan İsrailoğullarının Babil'e sürülmesine kadar 14 nesil, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 nesil geçti. İsa Mesih'in dünyaya gelmesi şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Fakat evlenmelerinden önce Meryem'in mukaddes ruh vasıtasıyla hamile olduğu anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf salih bir adamdı. Onu herkesin önünde utandırmak istemedi. Nişanı sessizce bozmaya karar verdi. Böyle düşününce Rabbim meleği Yusuf'a rüyada göründü, ona şöyle dedi.
Davut oğlu Yusuf, Meryem'le evlenmekten çekinme. Onun rahmindeki mukaddes ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Onun adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak.
Böylece Rabbin Yeşaya peygamberin ağzıyla söylediği şu sözler yerine geldi.
Kız hamile kalacak ve bir oğul doğuracak. Çocuğa İmmanuel adını verecekler.
İmmanuel Allah bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin dediğini yaptı. Meryem'le evlendi. Fakat çocuk doğuncaya kadar Meryem'e el sürmedi. Doğan çocuğa İsa adını verdi. Matta 2. bölüm. İsa, Kral Herodes'in zamanında Yahudiye bölgesindeki Beytlehem şehrinde doğdu. Doğumundan sonra doğulu müneccimler Kudüs'e geldi. Bunlar halka şunu sordu.
Yahudilerin kralı olarak dünyaya gelen çocuk nerede? Onun doğduğunu gösteren yıldızı gördük. Ona secde etmeye geldik.
Kral Herodes bunu duydu. Bütün Kudüs halkıyla birlikte telaşa kapıldı. Bütün baş rahipleri ve din alimlerini bir araya topladı. Onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Onlar şöyle cevap verdiler.
Yahudiye'deki Betlehem şehrinde. Çünkü Allah eski peygamberlerden biri vasıtasıyla şöyle dedi. Sen ey Yahuda'daki Betlehem. Yahuda beylikleri arasında hiç de önemsiz değilsin. Çünkü halkım İsrailoğullarını güdecek önder senden çıkacak.
Herodes müneccimleri çağırtarak onlarla gizlice görüştü. Yıldızı kesin olarak ilk ne zaman gördüklerini sordu. Sonra müneccimlere şöyle dedi.
Gidin çocukla ilgili her şeyi araştırın. Onu bulduğunuzda haber verin. Ben de geleyim onun önünde secde edeyim.
Sonra onları Beytlehem'e gönderdi. Müneccimler kralın emrine uyarak gittiler. Daha önce gördükleri yıldız onlara yol gösterdi. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine gelince durdu. Yıldızın durduğunu görünce büyük sevinç duydular. Eve girdiler. Çocukla annesi Meryem'i gördüler. Onun önünde yere kapanarak secde ettiler. Hazine sandıklarını açtılar. Ona hediyeler sundular. Bu hediyeler altın, günlük ve mürdü. Sonra Allah onları Herodes'e dönmemeleri için rüyada uyardı. Bu sebeple ülkelerine başka yoldan döndüler. Müneccimler gittikten sonra Rabbim meleği rüyada Yusuf'a göründü. Ona şöyle dedi.
Kalk, çocuğu ve annesini al, Mısır'a kaç. Herodes çocuğu öldürmek istiyor. Yakında onu aratmaya başlayacak. Ben haber verene kadar Mısır'da kalın,
dedi. Bunun üzerine Yusuf o gece çocukla annesini yanına aldı. Mısır'a doğru yola koyuldu. Herodes ölene kadar Mısır'da kaldılar. Böylece Rabbin eski peygamberin ağzından söylediği şu söz yerine geldi.
Oğlumu Mısır'dan dönmeye çağırdım.
Herodes, müneccimlerin kendisini aldattığını anlayınca öfkeden deliye döndü. Müneccimlerden çocuğun doğduğu zamanı öğrenmişti. Buna dayanarak Beytlehem ve yöresinde dünyaya gelen 2 yaş ve altındaki bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Böylece Allah'ın Yeremya peygamberin ağzından söylediği söz yerine geldi.
Rama'da ağlama sesi ve korkunç feryatlar duyuldu. Çocukları için feryat eden Rahel'i kimse teselli edemiyor çünkü onlar artık yok.
Yusuf'la ailesi Mısır'dayken Herodes öldü. Rabbim meleği rüyasında Yusuf'a göründü. Şöyle dedi.
Çocuğu ve annesini al, İsrail'e geri dön. Çocuğun can düşmanları öldü.
Böylece Yusuf hazırlandı. Çocukla annesini alarak İsrail'e geri döndü. Fakat Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın Yahudiye kralı olduğunu öğrenince oraya gitmekten korktu. Allah rüyasında onu uyarınca Celile bölgesine gitti. Orada Nasra şehrine yerleşti. Böylece Allah'ın eski peygamberlerin ağzından söylediği şu söz yerine geldi.
Ona Nasıralı denecektir.
Matta 3. Bölüm. O günlerde vaftizci Yahya, Yahudiye kırlarında vaaz etmeye başladı.
Tövbe edin, çünkü semavi hükümranlık yaklaştı,
diyordu. Allah'ın Yeşaya peygamber vasıtasıyla haber verdiği kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle dedi.
Kırlarda biri haykırıyor. Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği yerleri düzeltin.
Yahya'nın abası deve kılındandı. Belinde deri kuşak vardı. Yaban balı ve çekirge yerdi. Kudüs'ten, Yahudiye'nin her tarafından ve Şeria Irmağı civarından insanlar Yahya'ya akın ediyordu. Günahlarını itiraf ediyor ve Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyorlardı. Ferisi ve Saduki mezheplerine bağlı birçok insan da Yahya'ya gelip vaftiz olmak istedi. Yahya onlara,
"Ey engerekler soyu! Allah'ın gazabından kaçabileceğinizi kim söyledi? Artık tövbeye yaraşır şekilde yaşayın. Biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Bu boş bir düşüncedir. Bilin ki Allah İbrahim'e şu taşlardan bile çocuklar yapabilir. Siz işe yaramayan ağaçlara benziyorsunuz. Balta ağaçların köküne dayandı. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacaktır. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Bu sizin artık tövbekar olduğunuzu gösterir. Fakat benden çok daha üstün biri gelecek. Ben onun çarıklarını taşımaya bile layık değilim. O sizi mukaddes ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek. Buğdayını ambara yığacak. Samanıysa sönmeyen ateşte yakacak.
Bu sırada İsa, Celile bölgesinden Şeria Irmağı'na Yahya'nın bulunduğu yere geldi. Vaftiz olmak istedi. Fakat Yahya buna engel olmaya çalıştı.
Vaftiz olmak için neden bana geliyorsun? Vaftiz için asıl benim sana gelmem gerekir,
dedi. İsa,
şimdilik böyle olsun. Böyle yaparak Allah'ın istediği her şeyi eksiksizce yerine getirmeliyiz,
diye cevap verdi. Bunun üzerine Yahya, İsa'nın isteğini kabul etti. Böylece İsa, vaftiz oldu. Sudan çıkar çıkmaz göğün yarıldığını ve Allah'ın ruhunun bir güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Semadan bir ses duyuldu.
Sevgili semavi oğlum budur. Ondan razıyım.
Dedi. Matta 4. bölüm. Sonra mukaddes ruh İsa'yı kıra götürdü. İblis orada İsa'yı ayartmaya çalıştı. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttu. Bu süre sonunda acıktı. Ayartıcı İsa'ya yaklaştı.
Eğer Allah'ın semavi oğluysan emret şu taşlar ekmek olsun.
Dedi. İsa cevap verdi.
Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Allah'ın ağzından çıkan her bir kelamla yaşar.
Daha sonra İblis İsa'yı mukaddes şehir Kudüs'e götürdü. Mabedin en yüksek yerine çıkardı. İsa'ya şöyle dedi.
Eğer Allah'ın semavi oğluysan kendini aşağı at. Çünkü Zebur'da şöyle yazılmıştır. Allah meleklerine emredecek. Onlar seni elleriyle tutacaklar, ayağın taşa bile çarpmayacak.
İsa cevap verdi.
Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Rab Allah'ını imtihan etme.
Bundan sonra İblis İsa'yı çok yüksek bir dağın zirvesine çıkardı. Ona dünyanın bütün ülkelerini ve ihtişamını gösterdi. İsa'ya,
eğer eğilip bana secde edersen bütün bunları sana vereceğim.
Dedi. İsa,
defol şeytan.
Dedi.
Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Yalnız Rab Allah'ına secde et. Yalnız ona kulluk et.
O zaman İblis İsa'nın yanından ayrıldı. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa Yahya'nın zindana atıldığını duydu, Celile'ye geri döndü. Fakat Nasıra şehrine değil, Celile gölü kıyısındaki Kefernahum'a gidip yerleşti. Kefernahum şehri Zevul'un ve Naftali yöresindedir. Bu olay sayesinde Yeşaya peygamberin şu sözleri yerine geldi.
Dinleyin Zevul'un ve Naftali yöreleri. Şeria ırmağı ötesindeki ve deniz yolundaki bölgeler. Diğer halkların yaşadığı Celile. Ruhani karanlık içindeki halk büyük bir ışık gördü. Ölüm gölgesinde yaşayanların üzerine nur doğdu.
Bundan sonra İsa şöyle vaaz etmeye başladı.
Tövbe edin. Çünkü semavi hükümranlık yaklaştı.
İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken iki kardeş gördü. Bunlar Simon'la Andreas'tı. Simon'un öteki adı Petrus'tur. Bu iki kardeş balıkçıydı. Göle ağlarını seriyorlardı. İsa onlara,
"Peşimden gelin. Size balık yerine insan tutmayı öğreteceğim."
dedi. Onlar da hemen ağlarını bıraktılar, İsa'nın peşinden gittiler. İsa göl kıyısında yürümeye devam etti. Yol üzerinde Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna adında iki kardeş daha gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede oturmuş ağlarını tamir ediyorlardı. İsa bu kardeşleri de çağırdı. Onlar da hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın peşinden gittiler. İsa Celile bölgesinin her yanını dolaştı. Havralarda vaaz ediyor, semavi hükümranlıkla ilgili müjdeyi duyuruyordu. Gittiği yerlerde rastladığı her türlü hastalığı ve sakatlığı iyileştiriyordu. İsa'nın ünü bütün Suriye bölgesine yayıldı. Ona çeşitli hastalıklara yakalananları, acı içinde kıvrananları getirdiler. Bunlar arasında cinliler, saralılar ve felçliler vardı. İsa hepsine şifa verdi. Celile'den, Dekapolis'ten, Kudüs'ten, Yahudiye'den ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun peşinden gidiyordu. Matta 5. bölüm. İsa kalabalıkları görünce çıkıp dağın yamacına oturdu. Şakirtleri de onun yanına geldiler. Şöyle vaaz etmeye başladı.
Maddi ve manevi ihtiyaçları için Allah'a güvenenlere ne mutlu. Çünkü semavi hükümranlık onlarındır. Şimdi kederli olanlara ne mutlu. Çünkü Allah onları teselli edecek. Yumuşak huylu olanlara ne mutlu. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Doğruluğa acıkıp susuyanlara ne mutlu. Çünkü Allah onların bu hasretini giderecek. Başkalarına merhamet edenlere ne mutlu. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Kalbi temiz olanlara ne mutlu. Çünkü onlar Allah'ı görecekler. Barışı sağlayanlara ne mutlu. Çünkü onlara Allah'ın evlatları denecek. Doğru olanı yaptığı için zulüm görenlere ne mutlu. Çünkü semavi hükümranlık onlarındır. Peşimden geldiğiniz için insanlar size hakaret edecekler, zulmedecekler. Yalan yere size türlü türlü kötü sözler söyleyecekler. O zaman ne mutlu size. Sevinçle coşun. Çünkü semada mükafatınız büyük olacaktır. Sevinin. Çünkü sizden önce yaşamış peygamberlere de böyle zulmettiler. Siz dünyanın tuzusunuz. Fakat tuz etkisini kaybederse yiyecekleri artık muhafaza edemez. Hiçbir işe yaramaz. Dışarı atılıp ayaklar altında çiğnenir. Siz dünyanın ışığısınız. Tepe üzerine kurulu gizlenemeyen şehir gibisiniz. İnsan kandil yakıp onu tahıl ölçeği altına koymaz. Kandilliğe koyar. Böylelikle evdeki herkes ışığından yararlanır. Aynı şekilde sizin ışığınız da bütün insanları aydınlatmalıdır. Böylece herkes hayırlı amellerinizi görecek ve semavi babanıza hamd edecek. Şeriatı ya da peygamberlerin sözlerini iptal etmeye geldiğimi sanmayın. Ben bunları iptal etmeye değil, tamamlamaya geldim. Emin olun, yer ve gök ortadan kalkmadan, her emri yerine gelmeden, şeriatın tek bir harfi ya da noktası dahi yok olmayacaktır. Bu sebeple en önemsiz sayılan emirlerden birini çiğneyen ve başkalarına bunu öğreten, semavi hükümranlıkta en önemsiz sayılacak. Fakat bu emirlere itaat eden ve bunu öğreten, semavi hükümranlıkta büyük olacak. Emin olun salih amelleriniz, din alimlerinin ve ferisilerinkini aşmadıkça, semavi hükümranlığa asla giremezsiniz. Atalarımıza adam öldürme, adam öldüren hükme müstahak olacaktır dendiğini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Kimseye öfkelenmeyin. Öfkelenen kişi hükme müstahak olacaktır. Bir kimseyi kötü sözle aşağılayan, yüksek meclisin önünde hesap verecektir. Birine aptal diyen kişi cehennem ateşini hak edecektir. Mabette, sunakta adağını sunarken birinin senden şikayetçi olduğunu hatırlarsan ne yapacaksın? Adağını orada bırak. Git önce o kişiyle barış. Sonra gel adağını sun. Senden davacı olan kişiyle mahkemeye gitmeden daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa hasmın seni hakime, hakim de gardiyana teslim eder. Sonra bir de bakmışsın ki hapistesin. Emin ol borcunu son kuruşuna kadar ödemeden oradan çıkamazsın. Zina etme emrini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Bir kadına şehvetle bakan her erkek yüreğinde o kadınla zina ediyor demektir. Eğer sağ gözün seni yoldan çıkarırsa onu yerinden çıkarıp at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek bütün bedeninle cehenneme atılmaktan daha iyidir. Eğer sağ elin seni yoldan çıkarırsa onu kesip at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek bütün bedeninle cehenneme gitmekten daha iyidir. Karısını boşayan adam ona boşanma belgesi versin diye emredilmiştir. Fakat ben size şunu diyorum. Fuhuş dışında bir sebeple karısını boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş sayılır. Yine atalarımıza yeminini bozma ve Rabbin huzurunda verdiğin sözü yerine getir dendiğini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Birine söz verdiğinizde onu yeminle pekiştirmeyin. Sema üzerine yemin etmeyin. Çünkü sema Allah'ın tahtıdır. Yeryüzü üzerine de yemin etmeyin. Çünkü yeryüzü Allah'ın ayağını koyduğu taburedir. Kudüs üzerine yemin etmeyin. Çünkü Kudüs, kainatın hükümdarı Allah'ın şehridir. Başın üzerine de yemin etme. Çünkü saçının tek telini ak ya da kara edemezsin. Evet demek için sadece evet, hayır demek için sadece hayır deyin yeter. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş emrini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Size kötülük yapana karşılık vermeyin. Sağ yanağına vurana öteki yanağını da uzat. Senden davacı olup gömleğini almak isteyene abanı da ver. Seni 1000 adım yürümeye zorlayanla 2000 adım yürü. Senden dileyene ver, ödünç isteyenden yüz çevirme. Komşunu sev, düşmanından nefret et sözünü duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Eğer bunu yaparsanız, semavi babanızın evlatları olursunuz. O iyiyi kötüyü ayırt etmeden, güneşini bütün insanların üzerine doğdurur. Yağmurunu hem salihlerin hem de zalimlerin üzerine yağdırır. Yalnızca sizi sevenleri severseniz, mükafatı hak edecek ne yapmış olursunuz? Bunu vergiciler bile yapıyor değil mi? Yalnızca arkadaşlarınıza hal hatır sorarsanız başkalarından ne fazlanız olur. Müşrikler de böyle yapıyor. Velhasıl semavi babanız kamil olduğu gibi siz de kamil olun.
Matta 6. bölüm.
Dikkat edin. Salih amellerinizi başkalarına gösteriş maksadıyla yapmayın. Aksi halde semavi babanız Allah'tan mükafat alamazsınız. Fakirlere yardım ettiğiniz zaman bunu herkese duyurmayın. İkiyüzlüler gibi davranmayın. Onlar birine yardım edecekleri zaman bunu havralarda ve sokaklarda tantanayla yapıyorlar. Çünkü insanların takdirini kazanmak istiyorlar. Emin olun alacakları tek mükafat budur. Fakat sen fakir birine yardım ettiğin zaman ne yaptığını en yakın arkadaşın bile bilmesin. Yardımın gizli kalsın. O zaman gizlide yapılanı gören semavi baban seni mükafatlandıracaktır. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi davranmayın. Onlar havralarda ve sokak başlarında durup yüksek sesle dua etmeye bayılırlar. İnsanlar onları görsün istiyorlar. Emin olun alacakları tek mükafat budur. Fakat sen dua ettiğin zaman odana git ve kapıyı kapa. Gözle görülmeyen semavi babana dua et. O zaman semavi baban kapalı yerde yaptığın duayı duyacak ve seni mükafatlandıracaktır. Duanız müşriklerin duasına benzemesin. Onlar hep aynı sözleri tekrarlayıp dururlar. Laf kalabalığı yaparak işitileceklerini sanırlar. Siz onlar gibi olmayın. Semavi babanız siz daha istemeden önce neye muhtaç olduğunuzu zaten bilir. Sizin duanız şöyle olsun. Semavi babamız, ismin takdis edilsin. Hükümranlığın gelsin. Semada olduğu gibi yeryüzünde de iraden olsun. Her gün bize rızkımızı ver. Bize kötülük yapanları affettiğimiz gibi sen de bizim günahlarımızı affet. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan koru. Evet, eğer insanların size yaptığı kötülükleri bağışlarsanız, semavi babanız da sizi bağışlayacaktır. Fakat bağışlamazsanız, o zaman semavi babanız da sizi bağışlamayacaktır. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlülerin yaptığı gibi surat asmayın. Onlar oruçlu oldukları anlaşılsın diye miskin görünürler. Emin olun alacakları tek mükafat budur. Fakat sen oruç tuttuğunda başına yağ sürüp yüzünü yıka. Böylece gözle görülmeyen semavi babandan başka kimse oruç tuttuğunu anlamaz. O zaman gizlide yapılanı gören semavi baban seni mükafatlandıracaktır. Kendinize dünyevi servet biriktirmeyin. Çünkü güve ve pas onu yiyip bitirir. Ya da hırsızlar girip onu çalar. Bunun yerine kendinize semavi servet biriktirin. Semada ne güve ne de pas ona zarar verir. Hırsızlar da içeri girip onu çalamazlar. Servetiniz neredeyse kalbiniz de oradadır. Göz bedenin nurudur. Gözün toksa bütün bedenin de nurlu olur. Fakat aç gözlü olursan bütün bedenin karanlık olur. Eğer kendinde nur zannettiğin şey hakikatte karanlıksa, bu karanlığın en kötüsüdür. Kimse iki efendiye kulluk edemez. Birini sever, diğerinden nefret eder ya da birine sadık olur, diğerini umursamaz. Siz hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu yüzden size derim ki, yiyecek, içecek ve giyecek için kaygılanmayın. Hayatınız yemekten, bedeniniz de giyecekten daha önemlidir. Kuşlardan ders alın. Ekmezler, biçmezler ve ambarlara yem yığmazlar. Fakat semavi babanız onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Kaygılanarak ömrünüzü bir an bile uzatamazsınız. Peki neden giyecek için kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Fakat emin olun zenginliği dillere destan olan Kral Süleyman bile bu çiçekler kadar güzel giyinmemişti. Ey kıt imanlılar! Allah bugün var olup yarın ateşe atılacak otları bu kadar güzel giydirirse sizi de giydireceği daha kesin değil mi? Velhasıl ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Allah'ı tanımayanlar hep böyle şeyleri düşünüp dururlar. Fakat semavi babanız bunlara muhtaç olduğunuzu bilir. Siz Allah'ın hükümranlığına ve hak yoluna öncelik verin. O zaman diğer her şey size verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının derdi yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
Matta 7. bölüm.
Başkalarına hükmetmeyin ki Allah da size hükmetmesin. Başkalarına nasıl hükmederseniz Allah da size öyle hükmedecektir. Başkalarına hangi ölçekle verirseniz Allah da size aynı ölçekle verecektir. Başkasının gözündeki kıymığı görürsün, fakat kendi gözündeki merteyi fark etmezsin. Nasıl olur da başkasına dur gözündeki kıymığı çıkarayım dersin? Sen önce kendine bak, gözündeki mertek hala duruyor. Ey ikiyüzlü, önce kendi gözündeki merteyi çıkar. O zaman başkasının gözündeki kıymığı çıkarmak için daha iyi görürsün. Mukaddes olanı köpeklere vermeyin, dönüp sizi parçalarlar. İncilerinizi domuzların önüne atmayın, onları ayaklarıyla çiğnerler. Dileyin alacaksınız, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın açılacaktır. Dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Oğlun senden ekmek isterse ona taş verir misin? Ya da balık isterse ona yılan verir misin? Elbette ki hayır. Kötü kalpli olan sizler çocuklarınıza güzel hediyeler vermeyi biliyorsunuz. O halde semavi babanız da kendisinden dileyenlere mutlaka güzel şeyler verecektir. Kendiniz için ne yapılmasını isterseniz başkaları için de onu yapın. Tevrat'ın ve peygamberlerin emrettiklerinin özeti budur. Ebedi hayata götüren kapı dardır. Bu kapıdan girin. Çünkü helaka götüren kapı geniştir. Yolda enlidir. Birçok insan o yoldan gider. Fakat hayata götüren kapı dardır. Yolda zahmetlidir. Çok az kişi bu yolu bulur. Sahte peygamberlerden sakının. Size kuzu postunda yaklaşırlar. Fakat özde gözü dönmüş kurtlardır. Bu gibi insanları amellerinden tanıyacaksınız. Çalılardan üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Aynı şekilde iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve vermediği gibi, kötü ağaç da iyi meyve vermez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. Aynı şekilde sahte peygamberleri de amellerinden tanıyacaksınız. Beni Efendimiz, Efendimiz diye çağıran herkes Allah'ın hükümranlığına girmeyecek. Yalnızca semavi babamın isteğini yapanlar girecektir. Hesap gününde birçokları bana şöyle diyecek. Efendimiz, Efendimiz, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? Senin isminle cinleri kovmadık mı? Senin isminle birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça diyeceğim ki, defolun ey zalimler, sizi hiç tanımadım. Söylediklerimi dinleyen ve bunları hayatına tatbik eden kişi, evini kaya üzerine yapan akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller akar, fırtına kopar ve eve saldırır. Fakat ev yıkılmaz, çünkü kaya üstüne kurulmuştur. Söylediklerimi dinleyen fakat bunları hayatına tatbik etmeyen kişi, evini kum üzerine yapan akılsız adama benzer. Yağmur yağar, seller akar, fırtına kopar ve eve saldırır. Ev korkunç şekilde yıkılır.
İsa konuşmasını böyle bitirdi. Halk onun vaazına şaşıp kaldı. Çünkü onlara din alimleri gibi değil, yetki sahibi biri gibi vaaz ediyordu. Matta 8. bölüm. İsa dağın yamacından indi. Büyük bir kalabalık onun peşinden gitti. Bu sırada cüzzamlı bir adam ona yaklaştı. Önünde secde etti.
Efendimiz, biliyorum ki istesen bana şifa verebilirsin,
dedi. İsa adama dokundu.
İsterim şifa bul,
dedi. Adam anında şifa buldu. Ardından İsa ona şöyle dedi.
Bu olanları kimseye anlatma. Git rahibe görün. Şifa bulduğunu herkese göstermek için Musa'nın emrettiği kurbanı sun.
İsa Kefernahum şehrine gitti. Orada Romalı bir yüzbaşı İsa'ya geldi, yardım etmesi için yalvardı. Ona,
"Efendimiz, uşağım evde hasta yatıyor, felçlidir, büyük acı çekiyor."
dedi. İsa yüzbaşıya,
"Gelip ona şifa veririm."
dedi. Yüzbaşı şöyle cevap verdi.
"Efendimiz, evime girmene layık değilim. Sen yeter ki emir ver, uşağım şifa bulur. Emretmek nedir bilirim. Çünkü ben de hem emir alır hem de emir veririm. Bir askere git derim gider. Başka bir askere gel derim gelir. Uşağıma şunu yap derim yapar."
İsa bu sözlere hayran kaldı. Yanındakilere şöyle dedi.
Emin olun, İsrail'de bile hiç kimse de böyle büyük iman görmedim. Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Bunlar Allah'ın hükümranlığında İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la aynı sofraya oturacaklar. Fakat hükümranlığın asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada feryat ve figan olacaktır.
Sonra İsa yüzbaşıya döndü.
Evine dön. İman ettiğin gibi uşağın şifa bulacak,
dedi. Uşak o anda şifa buldu. İsa Petrus'un evine gitti. Petrus'un kaynanasının yüksek ateşte hasta yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşi düştü. Sonra kadın yataktan kalktı ve İsa'ya hizmet etmeye başladı. O akşam cinli birçok insanı İsa'ya getirdiler. İsa tek bir emirle cinleri kovdu. Hastaların hepsine şifa verdi. Böylece Allah'ın Yeşaya peygamberin ağzıyla Mesih hakkında söylediği şu sözler yerine geldi.
Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o yüklendi.
İsa'nın çevresini büyük bir kalabalık sardı. Bu yüzden şakirtlerine gölün karşı kıyısına geçmelerini söyledi. Bu sırada bir din alimi ona yaklaştı.
Hocam, nereye gidersen seni takip edeceğim,
dedi. İsa ona,
tilkilerin ini kuşların yuvası var. Fakat insanoğlunun başını yaslayacak yeri yok,
dedi. Başka bir şakirt,
Efendimiz, izin ver babam ölene kadar bekleyeyim,
dedi. İsa ona,
sen peşimden gel. Bırak ölüleri ölülerini kendileri gömsünler,
dedi. İsa şakirtleriyle birlikte tekneye bindi. Tekne kıyıdan uzaklaşınca gölde şiddetli bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar tekneyi yutacak gibiydi. İsa bu sırada uyuyordu. Şakirtler yanına geldiler, onu uyandırdılar.
Efendimiz, öleceğiz. Kurtar bizi,
diye bağırıştılar. İsa,
sizi kıt imanlılar, neden korkuyorsunuz,
dedi. Sonra kalktı. Rüzgarı ve gölü azarladı. Rüzgar dindi, göl süt limanı oldu. Şakirtler şaşkına döndüler.
Bu adam kim ki? Rüzgar ve göl bile ona itaat ediyor,
dediler. İsa gölün karşı kıyısına, Gadara yöresine vardı. Orada cinli iki adam onu karşıladı. Bu adamlar mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Çok tehlikeliydiler. Mağaraların yakınındaki yoldan hiç kimse geçemiyordu. Adamlar İsa'yı görür görmez,
"Bizden ne istiyorsun ey Allah'ın semavi oğlu? Bizi vaktinden önce cezalandırmak için mi buraya geldin?"
diye bağırdılar. Uzakta büyük bir domuz sürüsü otluyordu. Cinler İsa'ya,
"Eğer bizi bu adamların içinden kovacaksan sana yalvarırız. Şu domuz sürüsüne gönder,"
dediler. O zaman İsa onlara,
"Gidin,"
dedi. Cinler adamları terk edip domuzların içine girdiler. Bütün domuz sürüsü yamaçtan aşağı koşturarak göle atladı. Hepsi boğuldu. Domuzları güden adamlar koşa koşa uzaklaştılar. Şehre gittiler. Olan biten her şeyi, özellikle de cinli adamlara olanları anlattılar. Bunun üzerine bütün şehir halkı İsa'yı görmek için yola çıktı. Ona geldiler, bölgelerinden uzaklaşması için yalvardılar. Matta 9. bölüm. İsa tekneye bindi, gölün karşı kıyısına geçti. Kendi şehrine geri döndü. Bazı kişiler yatağa bağlı, felçli bir adamı ona getirdiler. İsa bu kişilerin imanını sezdi. Bu sebeple felçliye,
"Oğlum sevin, günahların affedildi,"
dedi. Bazı din alimleri İsa'nın sözlerini duydular. Kendi kendilerine,
"Bu adam Allah'a küfrediyor,"
diye söylendiler. İsa onların ne düşündüğünü fark etti. Onlara şöyle dedi.
"Aklınızdan neden böyle kötü düşünceler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların affedildi demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Bilin ki ben insanoğlu olarak yeryüzünde günahları affetme yetkisine sahibim."
Sonra felçliye,
"Kalk, yatağını topla, evine git,"
dedi. Adam ayağa kalktı, evine gitti. İnsanlar olanları görünce korktular. İnsana böyle bir yetki veren Allah'a hamd ettiler. İsa oradan ayrılırken vergi toplama kulübesinde oturan bir adam gördü. Adamın adı Matta'ydı. İsa ona,
"Peşimden gel,"
dedi. O da ayağa kalktı ve İsa'nın ardına düştü. İsa, Matta'nın evinde yemeğe kaldı. Vergiciler ve günahkar sayılan birçok insan, İsa ve şakirtleriyle birlikte yemeğe oturdu. Ferisiler bunu gördüler. İsa'nın şakirtlerine,
"Hocanız neden vergiciler ve diğer günahkarlarla birlikte yemek yiyor?"
diye sordular. İsa bunu duydu, onlara,
"Hekime muhtaç olanlar sağlamlar değil, hasta olanlardır. Gidip şu ayetin anlamını öğrenin. Kurban kesmenizi değil, insanlara merhamet etmenizi isterim. Ben salih kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim,"
dedi. Yahya'nın şakirtleri İsa'nın yanına gelip ona sordular.
"Ferisiler ve biz oruç tutuyoruz. Fakat senin şakirtlerin tutmuyor, neden?"
İsa,
"Düğüne davet edilenler damat aralarındayken yas tutar mı? Gün gelecek damat aralarından alınacak. İşte o zaman üzülüp oruç tutacaklar. Hiç kimse eski elbisedeki yırtığı yeni kumaşla yamamaz. Böyle yapılırsa yama çeker ve elbiseden kopar. Yırtık daha da beter olur. Aynı şekilde hiç kimse taze şarabı eski tuluma koymaz. Böyle yapılırsa tulum patlar, şarap dökülür ve tulum mahvolur. Taze şarap her zaman yeni tuluma koyulur. Böylece ne tulum ne de şarap zarar görür."
İsa daha bunları söylerken bir yönetici yaklaştı. Önünde yere kapandı.
"Kızım biraz önce öldü. Fakat sen gelip ona dokunursan tekrar hayata döner,"
dedi. İsa ve şakirtleri adamla birlikte gittiler. Tam o sırada bir kadın İsa'ya yaklaştı. Elbisesinin eteğine dokundu. Kadının 12 yıldır süren kanaması vardı. İçinden,
"Elbisesine dokunsam şifa bulurum,"
diye düşündü. İsa döndü ve kadını gördü. Ona,
"Kızım sevin, imanın seni kurtardı,"
dedi. Kadın o anda hastalığından kurtuldu. İsa yöneticinin evine varınca kavalla cenaze ezgileri çalanları gördü. İnsanlar gürültülü şekilde ölen kızın yasını tutmaya başlamıştı. İsa,
"Dışarı çıkın, kız ölmedi, sadece uyuyor,"
dedi. Ona alaylı şekilde güldüler. Kalabalık evin dışına çıkarılınca İsa kızın bulunduğu odaya girdi. Kızın elini tuttu, kız ayağa kalktı. Bu olayla ilgili haber bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan uzaklaşırken iki kör adam onun peşinden gitti. Onun arkasından,
"Bize acı ey Davutoğlu,"
diye bağırdılar. İsa eve girince kör adamlar onun yanına geldiler. İsa onlara,
"Gözlerinizi açabileceğime inanıyor musunuz?"
diye sordu. Onlar da,
"Evet efendimiz, inanıyoruz,"
dediler. O zaman İsa gözlerine dokundu.
"Madem gözlerinizi açabileceğime iman ediyorsunuz, öyle olsun,"
dedi. Adamların gözleri açılıverdi. İsa onları sıkıca tembihledi.
"Bunu benim yaptığımı sakın kimseye söylemeyin,"
dedi. Fakat onlar dışarı çıkıp İsa'nın yaptığıyla ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Bu iki adam oradan ayrılırken İsa'ya bir başkasını getirdiler. Bu adam konuşamıyordu. Çünkü içinde cin vardı. İsa adamın içinden cini çıkarır çıkarmaz dilsiz adam konuşmaya başladı. İnsanlar hayret etti.
"İsrail'de böyle bir şey hiç görülmedi,"
diyorlardı. Fakat Ferisiler,
"Cinleri cinlerin reisi şeytanın kuvvetiyle çıkarıyor,"
diye söylendiler. İsa o yöredeki bütün kasaba ve köyleri dolaştı. Havralarda vaaz ediyor, halka semavi hükümranlıkla ilgili müjdeyi anlatıyordu. Her türlü sakatlığı ve hastalığı iyileştiriyordu. İsa kalabalıkları gördü, yüreği sızladı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. Şakirtlerine,
"Toplanacak büyük bir insan hasadı var. Fakat hasadı kaldıracak işçiler az. Hasat Rabbe aittir. Ona yalvarın ki hasadı kaldıracak işçiler göndersin,"
dedi. Matta 10. bölüm. İsa 12 şakirdini çağırdı. Onlara cinleri kovma yetkisini, her türlü sakatlığı ve hastalığı iyileştirme kudretini verdi. 12 havarinin adları şunlardır: Petrus olarak da bilinen Simon, Petrus'un kardeşi Andreas, Zebedi oğlu Yakup, Yakup'un kardeşi Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Thomas, vergici Matta, Alfay oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12 havarisini halka göndermeden önce onlara şu emirleri verdi.
Başka halklara gitmeyin. Samiriye şehirlerine girmeyin. Yalnız İsrailoğullarına gidin. Onlar kaybolmuş koyunlar gibidir. Gittiğiniz her yerde semavi hükümranlık yaklaştı diye vaaz edin. Hastalara şifa verin. Ölüleri diriltin. Cüzzamlıları temizleyin. Cinleri kovun. Bu kudreti size karşılıksız veriyorum. Siz de başkalarına karşılıksız yardım edin. Yanınıza altın, gümüş ya da bakır para almayın. Yolculuk için erzak torbası, yedek gömlek, çarık ya da değnek almayın. Çünkü işçi rızkını hak eder. Bir kasaba ya da köye girdiğinizde itimadınıza layık birini bulun. Ayrılana kadar onun evinde kalın. O eve girdiğinizde selamet dileyin. Eğer ev halkı sizi hoş karşılarsa selametiniz orada kalsın. Fakat hoş karşılamazlarsa selametinize layık değillerdir. Selamet dileğiniz size geri dönsün. Eğer bir ev ya da şehir halkı sizi kabul etmezse ya da dinlemezse o yeri terk edin. Onları ayıpladığınızı göstermek için ayağınızın tozunu silkin. Emin olun hesap günü o şehrin hali Sodom ve Gomorra halkından beter olacaktır. Bakın, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum. Bu sebeple yılan gibi kurnaz, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi yakalayacaklar, mahkemeye verecekler. Havralarında sizi kırbaçlayacaklar. Peşimden geldiğiniz için sizi kralların ve yöneticilerin önüne çıkaracaklar. Onlara ve diğer halklara benim şahitlerim olacaksınız. Sizi mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğiz diye endişelenmeyin. Çünkü o zaman Allah ne söyleyeceğinizi size bildirecektir. Konuşan siz olmayacaksınız. Semavi babanızın ruhu ağzınızdan konuşacak. Kardeş kardeşi, baba oğlunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat sona kadar dayanıp bana sadık kalan kurtulacaktır. Bir şehirde size zulmederlerse başka bir şehre kaçın. Emin olun ben geri dönene kadar İsrail'deki bütün şehirleri dolaşmayı bitiremeyeceksiniz. Şakirt hocasından, köle efendisinden üstün değildir. Şakirt hocası gibi köle de efendisi gibi muamele görmeye razı olmalıdır. Eğer insanlar evin efendisi olan bana Baal-Zebul yani şeytan diyorlarsa evin halkı olan sizlere daha da kötüsünü söyleyecekler. Bu yüzden insanlardan korkmayın. Örtülü olan her şey açığa çıkarılacak, gizli olan her şey bilinecektir. Size gizlide söylediğim her şeyi halka açıkça söyleyin. Kulağınıza fısıldadığım sözleri damlardan bağırarak duyurun. İnsanlar bedeni öldürebilir, fakat ruhu öldüremezler. Öyleyse onlardan korkmayın, Allah'tan korkun. O hem bedeni hem ruhu cehennemde helak etmeye muktedirdir. İki serçe ancak bir metelik eder. Fakat bu küçücük kuşların teki bile semavi babanızın rızası olmadan ölmez. Allah başınızdaki saç tellerinin sayısını bile bilir. Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde bana iman ettiğini ikrar edeni, ben de semavi babamın önünde ikrar edeceğim. Fakat insanların önünde beni inkar edenleri, ben de semavi babamın önünde inkar edeceğim. Yeryüzüne selamet getirmeye geldiğimi düşünmeyin. Selamet değil, husumet getirmeye geldim. Baba ile oğlun, ana ile kızın, gelinle kayınvalidenin arasını açmaya geldim. İnsanın kendi ev halkı ona düşman olacaktır. Babasını ya da annesini beni sevdiğinden daha çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını sırtlayıp ardıma düşmeyen bana layık değildir. Canını kurtarmaya çalışan onu kaybedecek. Fakat canını benim uğruma feda eden ebedi hayatı kazanacaktır. Sizi hoş karşılayan kişi beni hoş karşılamış demektir. Beni hoş karşılayan da beni göndereni hoş karşılamış olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için hoş karşılayan kişi peygamberle aynı mükafata layık olacaktır. Salih bir kimseyi salih olduğu için kabul eden kişi o salihle aynı mükafata layık olacaktır. Emin olun bu mütevazı şakirtlerimden birine sırf benim şakirdim olduğu için bir bardak soğuk su veren mükafatını mutlaka alacaktır.
Matta 11. Bölüm. İsa 12 şakirdine bu emirleri verdikten sonra oradan ayrıldı. İnsanlara vaaz etmek ve Allah'ın kelamını duyurmak için Celile şehirlerine gitti. Yahya zindandaydı. Mesih'in yaptıklarının haberini aldı. Şakirtlerini ona gönderip şunu sordu.
Gelecek olan Mesih sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?
İsa onlara şu cevabı verdi.
Yahya'ya gidin. Gördüklerinizi, duyduklarınızı anlatın. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor. Cüzamlılar şifa buluyor. Sağırlar işitiyor. Ölüler diriliyor. Kurtuluş müjdesi fakirlere duyuruluyor. Benim kim olduğumdan şüphe etmeyene ne mutlu.
Yahya'nın şakirtleri oradan ayrıldı. İsa kalabalıklara Yahya'dan söz etmeye başladı. Şöyle dedi.
Kırlarda ne görmeye gittiniz? Rüzgarda sallanan kamış gibi iradesiz bir adam mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Şık elbiseler içinde bir adam mı? Oysa şık elbiseli insanlar kral saraylarında yaşarlar. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Peygamberden de üstün birini gördünüz. Tevrat'ta onun hakkında şöyle yazılmıştır. Bak, habercimi senden önce gönderiyorum. İnsanları senin gelişine o hazırlayacak. Emin olun vaftizci Yahya gelmiş geçmiş bütün insanlardan üstündür. Fakat semavi hükümranlıktaki en mütevazı kişi bile Yahya'dan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bugüne kadar semavi hükümranlık kuvvetle ilerliyor. Bazıları ise kaba kuvvetle ona engel olmaya çalışıyorlar. Yahya'dan önce Tevrat ve peygamberler semavi hükümranlığı bildirdi. Dediklerimi kabul ederseniz geleceği bildirilen İlyas aslında Yahya'dır. Kulağı olan işitsin. Bu çağın insanlarını neye benzetmeli? Pazar yerinde oturan birbirlerine, sizin için kaval çaldık, oynamadınız, ağıt yaktık, yas tutmadınız diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tuttu. Şaraptan kaçındı. Ona cinli dediler. İnsanoğlu geldi. Herkes gibi yiyip içiyor. Bu kez de şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergiciler ve diğer günahkarlarla dost oldu diyorlar. Hikmetli olan bizim yaptıklarımızın doğruluğunu anlar.
Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yaptığı şehirleri azarlamaya başladı. Çünkü bu şehirlerin ahalisi tövbe etmemişti. İsa,
vay haline ey Horazin halkı! Vay haline ey Beytsayda halkı! Aranızda yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılsaydı, oraların halkı çoktan tövbe etmiş olurdu. Çul kuşanıp başlarından aşağı kül saçarlardı. Emin olun hesap günü Sur ve Sayda'nın hali sizinkinden daha dayanılır olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göklere çıkarılacağını mı sanıyorsun? Hayır, yerin dibine batacaksın. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılsaydı o şehir bugüne kadar ayakta kalırdı. Emin olun hesap günü Sodom halkının hali sizinkinden daha dayanılır olacaktır.
İsa şöyle devam etti.
Semavi baba, yerin ve göğün efendisi, sana şükrederim. Çünkü bu hakikatleri hikmetli ve akıllı kişilerden gizledin. Çocuk kadar saf insanlara açtın. Evet semavi baba, bu senin iradene uygundur. Semavi babam her şeyi bana emanet etti. Semavi baba dışında hiç kimse semavi oğlu tanımaz. Semavi babayı da sadece semavi oğlu ve oğlunun onu tanıtmak istediği kişiler tanır. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben sizi rahata erdiririm. Benim boyunduruğumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huyluyum, alçak gönüllüyüm. Sayemde gönül rahatlığına kavuşursunuz. Vereceğim boyunduruk kolay, taşıtacağım yük hafiftir.
Matta 12. bölüm. Şabat günüydü. İsa ekinlerin içinden geçiyordu. Şakirtleri acıkmıştı. Başakları koparıp yemeye başladılar. Ferisiler bunu görünce İsa'ya,
"Bak, şakirtlerin şabat günü caiz olmayanı yapıyorlar."
dediler. İsa onlara,
"Davut ve adamları acıkınca ne yaptı, hiç okumadınız mı?"
diye sordu.
Davut Allah'ın evine girdi. Kendisi ve adamları adak ekmeklerinden yedi. Oysa rahiplerden başkasının bu ekmeklerden yemesi yasaktır. Rahipler mabette çalışarak her hafta şabat günü emrini çiğniyorlar. Bunu Tevrat'ta okumadınız mı? Onlar buna rağmen suçlu sayılmıyorlar. Emin olun burada mabetten daha önemli biri var. Eğer kurban kesmenizi değil, insanlara merhamet etmenizi isterim sözünün ne anlama geldiğini bilseydiniz, suçu olmayanları mahkum etmezdiniz. Çünkü ben insanoğlu olarak Şabat gününün de efendisiyim.
İsa oradan ayrıldı ve Havra'ya gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. Ferisiler İsa'yı suçlayacak bir şey bulmak niyetiyle ona,
"Şabat günü hastalara şifa vermek caiz midir?"
diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi.
"Eğer koyunlarınızdan biri Şabat günü çukura düşerse onu oradan çekip çıkarmaz mısınız? İnsan koyundan çok daha önemlidir. Yani Şabat günü iyilik yapmak caizdir."
Sonra İsa eli sakat adama,
"Elini uzat,"
dedi. Adam söyleneni yaptı. O anda eli tıpkı ötekisi gibi sapasağlam oldu. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı öldürmenin bir yolunu aramaya başladılar. İsa, Ferisilerin ne düşündüğünü bildiğinden oradan ayrıldı. Büyük kalabalıklar onun peşinden gitti. İsa, hastaların hepsine şifa verdi. Kim olduğunu başkalarına söylememeleri için onları uyardı. Böylece Allah'ın Yeşaya peygamberin ağzıyla söylediği şu sözler yerine geldi.
"İşte seçtiğim kul. O razı olduğum sevgili kulumdur. Onu ruhumla donatacağım. Diğer halklara hükmümü o bildirecek. Bağırıp kavga etmeyecek. Sokaklarda onun sesini duymayacaklar. Ezik kamışı kırmayacak. Titrek alevi söndürmeyecek. Adaleti zafere ulaştıracak. Bütün halklar ona umut bağlayacak."
Sonra İsa'ya cinli, kör ve dilsiz bir adam getirdiler. İsa adama şifa verdi. Adam konuşmaya ve görmeye başladı. Oradakilerin hepsi hayret etti.
"Belki de Davut oğlu bu adamdır,"
demeye başladılar. Ferisiler olayı duydu.
"Bu adam cinleri, cinlerin reisi Baal-Zebul'un yani şeytanın kuvvetiyle kovuyor,"
dediler. İsa onların ne düşündüğünü biliyordu. Onlara,
"İçinde nifak olan ülke felakete uğrar. Kendi içinde bölünen şehir ya da ev halkı ayakta kalamaz. Eğer şeytan kendi cinlerini kovuyorsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun hükümranlığı nasıl sürer? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un kuvvetiyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin kuvvetiyle kovuyor? Bu durumda haksız olduğunuzu kendi adamlarınız açıkça gösteriyor. Ben cinleri Allah'ın ruhuyla kovuyorum. Bu da Allah'ın hükümranlığının size ulaştığını gösterir. Güçlü bir adamın evine girip onu soymak isteyen önce adamı bağlar. O zaman o güçlü adamın evini yağmalayabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan darmadağın ediyor demektir. Bu sebeple emin olun, işlenen her günah, edilen her küfür affedilebilir. Fakat mukaddes ruha edilen küfür affedilmeyecektir. İnsanoğlunu kötüleyenler affedilebilir. Fakat mukaddes ruhu kötüleyenler asla affedilmeyecektir. Ne bu dünyada ne de ahirette. İyi meyve istiyorsanız ağacınız da iyi olmalıdır. Fakat ağacınız kötüyse meyvesi de kötü olur. Her ağaç verdiği meyveyle tanınır. Sizi yılan soyu, ne kadar kötüsünüz. Siz hiç iyi şeyler söyleyebilir misiniz? İnsanın kalbinde ne varsa ağzından da o çıkar. Kalbi iyilikle dolu iyi bir insanın ağzından iyi sözler çıkar. Kalbi kötülükle dolu kötü bir insanın ağzından kötü sözler çıkar. Emin olun, insanlar düşüncesizce söyledikleri her söz için hesap gününde hesap vermek zorunda kalacaktır. Kendi sözlerinizle haklı çıkacaksınız veya kendi sözlerinizle suçlu ilan edileceksiniz.
Bunun üzerine bazı din alimleri ve Ferisiler İsa'ya,
"Hocam, mucizevi bir alamet göstermeni istiyoruz,"
dediler. İsa onlara şu cevabı verdi.
"Alamet isteyen kötü ve vefasız nesil. Sizlere Yunus peygamberin alametinden başkası gösterilmeyecek. Yunus peygamber dev bir balığın karnında 3 gün 3 gece kaldı. İnsanoğlu da tıpkı bunun gibi mezarda 3 gün 3 gece kalacaktır. Hesap günü Ninova halkı bu nesille birlikte kalkacak, onu mahkum edecek. Çünkü Ninovalılar Yunus'un vaazını duyunca tövbe ettiler. Şimdi burada Yunus'tan daha üstün biri var. Hesap günü Güney Kraliçesi bu nesille birlikte kalkacak. Onu mahkum edecek. Çünkü kraliçe Süleyman'ın hikmetli sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Şimdi burada Süleyman'dan daha üstün biri var. Cin insanın içinden çıktığı zaman kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da eski evime geri döneyim der. Geri döndüğünde evi boş, süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden daha kötü olan 7 cinle birlikte geri döner. Hepsi birlikte o kişide yaşamaya başlar. Böylece o kişinin son hali ilkinden beter olur. Bu kötü nesle de aynı şey olacaktır.
İsa halkla konuşurken annesi ve kardeşleri gelip dışarıda durdu. Onunla görüşmek istiyorlardı. Oradakilerden biri ona,
"Annem ve kardeşlerin geldi, dışarıdalar. Seninle konuşmak istiyorlar,"
dedi. İsa ona şöyle cevap verdi:
"Annem ve kardeşlerim kimdir?"
Sonra şakirtlerini işaret ederek şöyle dedi:
"İşte annem, işte kardeşlerim. Evet, semavi babamın isteğini yerine getiren herkes benim kardeşim, kız kardeşim ve annemdir."
Matta 13. Bölüm. Aynı gün İsa evden ayrıldı ve göl kıyısında oturdu. Çevresine büyük bir kalabalık toplanınca bir tekneye bindi. Kalabalık kıyıda duruyordu. Onlara misaller yardımıyla birçok şey anlattı. Şöyle dedi:
"Çiftçinin biri tohum ekmeye çıkmış. Serptiği tohumların bir kısmı yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip bunları bir çırpıda yiyip bitirmiş. Bir kısmı toprağın az olduğu taşlık yerlere düşmüş. Toprak derin olmadığından bunlar çabucak filiz vermiş. Fakat güneş tepeye çıkınca filizler kavrulmuş. Kökleri cılız olduğundan kuruyup ölmüşler. Bir kısmı dikenler arasına düşmüş. Dikenler büyümüş, filizleri boğmuş. Bir kısmı da iyi toprağa düşmüş. Bunlar 30, 60 hatta 100 kat ürün vermiş. Kulağı olan işitsin."
Şakirtler İsa'ya geldiler.
"Halka neden misallerle konuşuyorsun?"
diye sordular. İsa şöyle cevap verdi:
"Semavi hükümranlıkla ilgili sırlar size açıklandı. Fakat onlara açıklanmadı. Bu sırları anlayana daha fazlası açıklanacak. Bolca açıklanacak. Anlamayansa sahip olduğunu da kaybedecek. İşte bu sebeple misallerle konuşuyorum. Çünkü gördükleri halde gerçekte görmezler. Duydukları halde gerçekte duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya peygamberin şu sözleri onlar için yerine gelmiş olur. Duyacak, duyacak, anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak, görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın zihni köreldi. Kulaklarını tıkayıp gözlerini kapadılar. Böyle yaptılar ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, zihinleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar. Fakat size ne mutlu. Çünkü gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Emin olun birçok peygamber ve salih kişiler sizin gördüklerinizi görmek istedi fakat göremedi. Duyduklarınızı duymak istedi fakat duyamadı. Şimdi tohum eken çiftçi misalinin ne anlama geldiğini dinleyin. Bir kimse semavi hükümranlıkla ilgili kelamı işitir ve anlamazsa, şeytan gelir, onun kalbine ekileni söküp atar. Yol kenarına düşen tohumlar bu anlama gelir. Taşlık yerlere düşen tohum, Allah'ın kelamını işiten ve hemen sevinçle kabul eden kişiyi temsil eder. Fakat o kişi yüreğinde kelamın kök salmasına izin vermez. Kısa bir süre dayanır. Kelam yüzünden sıkıntı ya da zulümle karşılaştığında hemen imandan döner. Dikenler arasına düşen tohum, kelamı işiten fakat dünyevi uğraşların kaygısı ve zengin olma hırsıyla aldanan kişiyi temsil eder. Onun kalbinde kelam boğulur, hiç ürün vermez. İyi toprağa ekilen tohum, kelamı işiten, anlayan ve gerçekten verimli olan kişiyi temsil eder. Böylesi 30, 60 hatta 100 kat ürün verir.
İsa onlara başka bir misal anlattı.
Semavi hükümranlık tarlasına iyi tohum eken bir adama benzer,
dedi.
İnsanlar uykudayken adamın düşmanı gelmiş, buğdayın arasına delice ekip gitmiş. Buğdaylar başak verip olgunlaştığı zaman deliceler de ortaya çıkmış. Adamın köleleri geldiler. "Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmiştin. Öyleyse bu deliceler nereden geldi?" demişler. Adam onlara "Bunu düşman yaptı." demiş. Köleler gidip deliceleri koparmamızı ister misin diye sormuşlar. Adam şöyle cevap vermiş: "Hayır, çünkü deliceleri koparırken buğdayı da sökersiniz. Bırakın hasat zamanı gelene kadar birlikte büyüsünler. Hasat vakti gelince orakçılara önce deliceleri toplayın, yakılmak üzere demet yapın, sonra buğdayı toplayıp ambarıma yığın diyeceğim.
İsa onlara bir misal daha anlattı.
Semavi hükümranlık bir adamın tarlasına ektiği hardal tohumuna benzer. Hardal tohumu bütün tohumların en küçüğüdür. Fakat geliştiği zaman diğer bahçe bitkilerinden büyük olur. Kuşlar gelir dallarında barınır.
İsa bir başka misal anlattı.
Semavi hükümranlık bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Bu maya bütün hamuru kabartır.
İsa halka bütün bunları misallerle anlattı. Misal vermeden onlara hiçbir şey anlatmadı. Böylece Allah'ın eski bir peygamberin ağzından söylediği şu sözler yerine geldi.
Misallerle konuşacağım. Dünya yaratıldığından beri gizli tutulan şeyleri açıklayacağım.
Sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Şakirtleri onun yanına geldiler.
Deliceler misalini bize açıkla,
dediler. İsa onlara şu cevabı verdi.
İyi tohum eken insanoğludur. Tarla dünyadır. İyi tohum semavi hükümranlığa ait olanları, delicelerse şeytanın emrinde olanları temsil eder. Deliceleri eken düşman da şeytandır. Hasat dünyanın sonu, orakçılar da meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılıyorsa dünyanın sonunda da öyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, melekler insanları yoldan çıkaran ve kötülük yapan herkesi onun hükümranlığından toplayıp kızgın ocağa atacaklar. Orada feryat ve figan olacaktır. Salihlerse semavi babanın hükümranlığında güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Semavi hükümranlık tarlada gömülü defineye benzer. Bir adam bu defineyi bulur ve saklamak için yeniden gömer. Adam çok sevinir. Gidip sahip olduğu her şeyi satar ve o tarlayı satın alır. Semavi hükümranlık ayrıca nadide inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok kıymetli bir inci bulur. Gidip sahip olduğu her şeyi satar ve o inciyi satın alır. Yine semavi hükümranlık, göle atılan ve çeşit çeşit balıklar tutan ağa benzer. Ağ balıkla dolduğu zaman balıkçılar onu kıyıya çeker. Sonra oturur, balıkların iyi olanlarını seçip kovalara doldururlar. Fakat işe yaramayanları atarlar. Dünyanın sonunda da böyle olacaktır. Melekler gelecek, zalimleri salihlerin arasından ayıracak ve onları kızgın ocağa atacaklar. Orada feryat ve figan olacaktır.
İsa şakirtlerine,
"Bütün bunları anlıyor musunuz?"
diye sordu. Onlar da,
"Evet."
cevabını verdiler. İsa onlara şöyle dedi.
İşte böylece semavi hükümranlığın şakirdi olan her Tevrat alimi, hazine sandığından eski şeylerle birlikte yenilerini de çıkaran ev sahibine benzer.
İsa bu misalleri anlattıktan sonra o yerden ayrıldı. Memleketine gitti. Oradaki havrada vaaz etmeye başladı. Herkes hayrete düştü. Birbirlerine sordular.
Bu hikmete ve mucizevi kudrete nasıl sahip oldu? Bu adam marangozun oğlu değil mi? Annesinin adı Meryem değil mi? Kardeşleri Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda değil mi? Kız kardeşleri bu şehirde yaşamıyor mu? Peki o zaman bütün bunları nasıl yapıyor?
İsa'yı ve yaptıklarını kabul etmek onlara zor geliyordu. Fakat İsa onlara...
Bir peygamber kendi memleketi ya da ev halkı hariç gittiği her yerde saygı görür,
dedi. İmansızlıklarından dolayı orada fazla mucize yapmadı. Matta 14. bölüm. O sırada Celile bölgesini yöneten Herodes, İsa ile ilgili haberleri duydu. Adamlarına,
"Bu adam vaftici Yahya'nın ta kendisidir. Ölümden dirilmiş olmalı. Bu mucizeleri yapabilmesinin sebebi budur,"
dedi. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, zincire vurdurmuş ve zindana attırmıştı. Çünkü Yahya, Herodes'e defalarca kardeşinin karısıyla evlenmen caiz değildir demişti. Herodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş fakat halktan çekinmişti. Çünkü onu peygamber olarak kabul ediyorlardı. Herodes'in doğum günü ziyafetinde Herodia'nın kızı Herodes ve davetlilerin önünde dans etti. Herodes bunu çok beğendi. Ne dilerse yerine getireceğine yemin etti. Kız annesinin kışkırtmasıyla Herodes'e
"Bana vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde getir,"
dedi. Kral buna çok üzüldü. Fakat davetlilerin önünde yemin etmişti. Bu sebeple dileğin yerine getirilmesini emretti. Yahya'nın başını kestirmek için zindana bir cellat gönderdi. Cellat, Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde getirip kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın şakirtleri geldiler, cesedi alıp gömdüler. Sonra gidip olanları İsa'ya anlattılar. İsa bunu duyunca tek başına kayıkla ıssız bir yere çekildi. Fakat halk İsa'nın gittiğini öğrendi. Şehirlerinden çıkıp yaya olarak onun ardından gittiler. İsa kıyıya varınca büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlara şifa verdi. Akşam olduğunda şakirtleri ona,
"Burası ıssız bir yer. Çok da geç oldu. İnsanları buradan gönder. Köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar,"
dedi. İsa onlara,
"Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin,"
dedi. Şakirtleri ona,
"Yanımızda 5 ekmek ve 2 balıktan başka bir şey yok ki,"
diye cevap verdiler. İsa,
"Onları bana getirin,"
dedi. Halka çayıra oturmalarını emretti. 5 ekmekle 2 balığı aldı. Göğe bakarak Allah'a bu yiyecekler için şükretti. Sonra bölüp şakirtlerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Bütün halk yiyip doydu. Şakirtler yemek artıklarından 12 sepet dolusu topladılar. Kadınlar ve çocuklar hariç yemek yiyen neredeyse 5000 erkek vardı. Bundan sonra İsa şakirtlerini tekneye bindirdi. Kendisinden önce gölün karşı kıyısına geçmelerini emretti. Bu arada halkı da şehirlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra tek başına dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda orada yalnızdı. Tekne o sırada kıyıdan bir hayli uzaktaydı. Karşı yönden esen rüzgar yüzünden dalgalarla boğuşuyordu. İsa sabaha doğru onlara yaklaştı. Gölün üstünde yürüyordu. Şakirtleri onun su üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar.
"Hayalet!"
diyerek korkuyla bağırıştılar. İsa hemen onlara seslendi.
"Cesur olun benim, korkmayın,"
dedi. Petrus İsa'ya şöyle cevap verdi.
"Efendimiz, eğer sensen bana emret, ben de su üstünde yürüyerek sana geleyim."
İsa,
"Hadi gel,"
dedi. Petrus tekneden indi ve su üstünde yürüdü. İsa'ya yaklaştı. Fakat güçlü esen rüzgarı fark edince korktu. Batmaya başladı.
"Efendimiz, kurtar beni,"
diye bağırdı. İsa hemen uzanıp onu yakaladı. Petrus'a,
"Seni kıt imanlı, neden şüphe ettin?"
dedi. İsa ve Petrus tekneye çıktıklarında rüzgar durdu. Teknedekiler İsa'nın önünde yere kapandılar ve ona,
"Sen hakikaten Allah'ın semavi oğlusun,"
dediler. İsa ve şakirtleri gölü geçip Ginnesar şehrinde karaya çıktılar. Oradakiler İsa'yı tanıdılar ve bütün bölgeye onun geldiğinin haberini yaydılar. Böylece bütün hastaları ona getirdiler. Sırf elbisesinin eteğine dokunabilmek için ona yalvardılar. Dokunanların hepsi şifa buldu. Matta 15. bölüm. Daha sonra Kudüs'ten bazı Ferisiler ve din alimleri İsa'nın yanına geldiler. Ona sordular.
"Senin şakirtlerin atalarımızın adetlerine neden uymuyorlar? Neden yemekten önce ellerini dini kaidelere göre yıkamıyorlar?"
İsa onları şöyle cevapladı.
"Peki ya siz neden adetleriniz uğruna Allah'ın emrini çiğniyorsunuz? Zira Allah annene babana hürmet et ve anne ya da babasını lanetleyen kesinlikle öldürülmelidir der. Fakat siz kim anne ya da babasına sana yardım edemem çünkü benden alacakların Allah'a adanmıştır derse artık anne babası için bir şey yapmak zorunda değildir diyorsunuz. Böylece adetleriniz yüzünden Allah'ın kelamını boşa çıkarmış oluyorsunuz. Sizi ikiyüzlüler. Yeşaya peygamber hakkınızda ne de güzel söylemiş. Bu halk beni dudaklarıyla sayar fakat kalpleri benden uzaktır. İbadetlerinin gözümde hiç değeri yoktur. Çünkü vaaz ettikleri şeyler sadece insan emirleridir."
İsa halkı yanına çağırdı. Onlara,
"Beni dinleyin. Şunu iyi anlayın,"
dedi.
"Ağızdan içeri giren hiçbir şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten şey ağızdan çıkandır."
İsa'nın şakirtleri ona yaklaşıp şöyle dediler.
"Söylediğin söz Ferisileri kızdırdı. Fark ettin mi?"
İsa şöyle cevap verdi.
semavi babamın dikmediği her ağaç kökünden sökülecek. Bırakın gitsinler. Onlar kördür ve kendileri gibi kör olanlara kılavuzluk ederler. Fakat kör köre kılavuzluk ederse ikisi birden hendeye düşer.
Petrus,
bize bu misali izah eder misin?
Dedi İsa.
Siz de mi anlamıyorsunuz? Biliyorsunuz, ağızdan giren her şey mideye iner. Oradan da dışarı atılır. Fakat ağızdan çıkan sözler insanın kalbinden doğar. İşte insan bu şekilde kirlenir. Bunu söylüyorum çünkü fesat, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan ve iftira hep kalpten doğar. İnsanı kirleten şey bu kötülüklerdir. Fakat elleri dini kaidelere göre yıkamadan yemek yemek insanı kirletmez.
İsa oradan ayrıldı. Sur ve Sayda yöresine gitti. O yörenin yerlisi olan Kenanlı bir kadın İsa'ya geldi.
Ey Efendimiz, ey Davutoğlu, acı bana. Kızım cine tutuldu, çok acı çekiyor.
Diye feryat etti. İsa kadına bir şey demedi. Şakirtler İsa'ya geldi.
Bu kadını gönder, arkamızdan bağırıp duruyor.
Dediler. Bunun üzerine İsa,
ben yalnızca İsrailoğullarına gönderildim. Yolunu şaşırmış koyunlar gibidirler.
Diye cevap verdi. Kadın İsa'nın önünde yere kapandı.
Ey Efendimiz, bana yardım et.
Dedi. İsa kadına,
çocukların ekmeğini köpeklere vermek doğru olmaz.
Dedi. Kadın,
evet Efendimiz, haklısın. Fakat köpekler de efendilerinin masasından düşen kırıntıları yerler.
Diye cevap verdi. O zaman İsa,
kadın, imanın çok büyük. Dileğin yerine gelsin.
Dedi. Kadının kızı o anda şifa buldu. Sonra İsa oradan ayrıldı ve Celile Gölü kıyısına gitti. Bir tepeye çıkıp yere oturdu. Büyük bir kalabalık ona yaklaştı. Yanlarında kötürüm, kör, sakat, sağır, dilsiz ve daha birçok hastalığa tutulmuş insanlar getirmişlerdi. Bunları İsa'nın ayaklarının dibine yatırdılar. İsa da hepsine şifa verdi. İnsanlar sağır ve dilsizlerin konuştuğuna, sakatların iyileştiğine ve körlerin gördüğüne şahit olunca hayrete düştüler. İsrail'in Allah'ına hamd ettiler. İsa şakirtlerini çağırdı, onlara şöyle dedi.
Bu insanlara acıyorum. 3 gündür yanımdalar. Yiyecek bir şeyleri yok. Onları evlerine aç göndermek istemiyorum. Çünkü yolda dayanamayıp bayılırlar.
Dedi. Şakirtleri ona,
böyle ıssız yerde bu kalabalığı doyuracak miktarda ekmeği nereden bulalım?
Diye sordular. İsa onlara sordu.
Kaç ekmeğiniz var?
Onlar da,
7 ekmekle birkaç küçük balığımız var.
Dediler. İsa kalabalığa yere oturmasını emretti. Sonra 7 ekmeği ve balıkları aldı. Allah'a şükredip böldü. Şakirtlerine verdi. Şakirtler de halka dağıttılar. Halk yiyip doydu. Yemek artıklarından 7 sepet dolusu toplandı. Yemek yiyenler, kadınlar ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa kalabalığı evlerine gönderdikten sonra tekneye bindi ve Magadan yöresine geçti. Matta 16. bölüm. Ferisi ve Saduki mezheplerine mensup kişiler İsa'nın yanına geldiler. Onu imtihan etmek niyetiyle Allah'tan bir alamet göstermesini istediler. İsa onlara şöyle cevap verdi.
Gün batımında gökyüzü kızıl, demek ki hava iyi olacak diyorsunuz. Gün doğumunda gökyüzü kızıl ve kapalı, demek ki bugün fırtına olacak diyorsunuz. Göğe bakarak havanın durumunu yorumlamayı biliyorsunuz. Fakat yaşadığımız çağın alametlerini yorumlayamıyorsunuz. Kötü ve vefasız nesil bir alamet istiyor. Fakat onlara Yunus peygamberin alametinden başkası gösterilmeyecektir.
Sonra onları bırakıp gitti. İsa'nın şakirtleri gölün karşı kıyısına geçtiler. Fakat yanlarına ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara,
"Dikkat edin, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından sakının."
dedi. Şakirtler bu sözü kendi aralarında tartışmaya başladı.
"Herhalde ekmek getirmediğimiz için böyle söyledi."
dediler. İsa şakirtlerinin söylediklerini duydu. Onlara,
"Ey kıt imanlılar, neden ekmeğimiz yok diye tartışıp duruyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu arta kalanlardan kaç sepet dolusu topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, yemek artıklarından kaç küfe dolusu topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ekmekten söz etmediğimi nasıl anlamazsınız? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından sakının dedim.
O zaman şakirtler İsa'nın ne dediğini anladılar. İsa ekmek mayasından değil, Ferisilerle Sadukilerin vaaz ettiklerinden sakınmalarını söylüyordu. İsa, Filipus Sezariyesi yöresine gitti. Şakirtlerine,
"Halk insanoğlunun, yani benim kim olduğumu söylüyor?"
diye sordu. Şöyle cevap verdiler.
"Bazıları vaftizci Yahya olduğunu söylüyor. Bazıları İlyas, bazıları da Yeremya ya da eski peygamberlerden biridir," diyor.
İsa onlara,
"Peki sizce ben kimim?"
dedi. Simon Petrus,
"Sen Mesih'sin, ebedi Allah'ın semavi oğlusun,"
diye cevap verdi. İsa ona,
"Ne mutlu sana ey Yunus oğlu Simon. Çünkü bu sırrı sana açan insan değil, semavi babamdır. Ben de sana diyorum ki sen Petrus'sun, kaya gibisin. Cemaatimi bu kaya üzerine kuracağım. Hiçbir güç cemaatimi yok edemeyecek. Semavi hükümranlığın anahtarlarını sana vereceğim. Böylece yeryüzünde yasakladığın her şey semada da yasak olacak. Yeryüzünde serbest bıraktığın her şey semada da serbest olacak."
Sonra İsa, Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için şakirtlerini uyardı. İsa daha sonra şakirtlerine Kudüs'e gitmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Halkın ileri gelenleri, baş rahipler ve din alimlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Petrus, İsa'yı kenara çekti, söylediklerine itiraz etti.
"Allah korusun Efendimiz, bu söylediklerin asla başına gelmeyecek,"
dedi. İsa Petrus'a döndü ve şöyle cevap verdi.
"Çekil yolumdan şeytan, sen bana engelsin. Düşüncelerin Allah'tan değil insandandır."
Sonra İsa şakirtlerine şöyle dedi.
"Peşimden gelmek isteyen kendinden vazgeçsin. Çarmığını omuzlayıp beni takip etsin. Canını kurtarmak isteyen onu kaybedecek, fakat canını benim uğruma feda eden ebedi hayata kavuşacaktır. İnsan bütün dünyaya sahip olsa fakat canını kaybetse ne kazanır? İnsan canı karşılığında ne verebilir ki? İnsanoğlu olarak ben meleklerimle birlikte semavi babamın ihtişamı içinde tekrar geleceğim. O zaman herkese yaptıklarının hesabını soracağım. Emin olun, buradakilerden bazıları ölmeden önce insanoğlunun hükümranlık içinde geldiğini görecekler."
Matta 17. Bölüm. İsa 6 gün sonra Petrus'u, Yakub'u ve onun kardeşi Yuhanna'yı yanına aldı. Onları yüksek bir dağın tepesine çıkardı. Orada yalnızdılar. Gözleri önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Elbiseleri ışık gibi bembeyaz oldu. Sonra birden Musa ile İlyas şakirtlere göründü. İsa ile konuşmaya başladılar. Petrus İsa'ya şöyle dedi.
"Efendimiz, iyi ki buradayız. İstersen 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a."
O daha konuşurken parlak bir bulut çevrelerini sardı. Allah buluttan seslendi.
"Bu benim sevgili semavi oğlumdur. Ondan razıyım. Ona itaat edin,"
dedi. İsa'nın şakirtleri bu sesi duydular, çok korktular. Yüzüstü yere düştüler. İsa gelip onlara dokundu.
"Kalkın, korkmayın,"
dedi. Şakirtler başlarını kaldırınca yalnızca İsa'yı gördüler. Dağdan inerlerken İsa onlara şu emri verdi.
"Ben insanoğlu olarak ölümden dirilene kadar gördüklerinizi kimseye söylemeyin."
Şakirtleri ona,
"O zaman din alimleri neden Mesih'ten önce İlyas gelmeli diyorlar?"
diye sordular. İsa onlara şu cevabı verdi.
"Doğru, İlyas gelecek, her şeyi düzene sokacak. Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten geldi. Onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. İnsanoğlu da aynı şekilde onların elinden acı çekecektir."
Şakirtler İsa'nın vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. İsa ve şakirtleri kalabalığın yanına geri döndü. Bir adam İsa'ya gelip önünde diz çöktü. Adam İsa'ya...
Efendimiz!
Dedi.
Oğlumun hali ne acı. Saralı olduğu için çok sıkıntı çekiyor. Kendini devamlı ateşe ya da suya atıyor. Onu şakirtlerine getirdim. Fakat şifa veremediler.
İsa...
Sizi imansız ve sapmış nesil...
Dedi.
Sizinle daha ne kadar kalmam lazım? Size daha ne kadar katlanmam lazım? Çocuğu bana getirin.
İsa cine emredince cin çocuğun içinden çıktı. Çocuk o anda şifa buldu. Sonra şakirtler özel olarak İsa'nın yanına geldiler.
Biz cini neden çıkaramadık?
Diye sordular. İsa onlara...
Çünkü imanınız kıt.
Diye cevap verdi.
Emin olun hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan kalk oraya git derseniz gider. Sizin için hiçbir şey imkansız olmaz.
İsa'nın şakirtleri Celil'e de bir araya toplandı. İsa onlara...
İnsanoğlu ihanete uğrayacak, öldürülecek fakat üçüncü gün dirilecek,
dedi. Bu sözler şakirtleri çok üzdü. İsa ve şakirtleri Kefernahum'a gitti. İki dirhemlik mabet vergisini toplayan memurlar Petrus'un yanına geldiler.
Hocanız mabet vergisini ödemiyor mu?
Diye sordular. Petrus,
ödüyor.
Diye cevap verdi. Sonra eve girdi. Petrus daha bir şey demeden İsa ona sordu.
Simon, sence dünyanın kralları kimlerden gümrük ya da haraç alır? Kendi vatandaşlarından mı yoksa yabancılardan mı?
Petrus,
yabancılardan alırlar.
Diye cevap verdi. İsa ona şöyle dedi.
Demek ki vatandaşlar muaftır. Fakat biz yine de mabet vergisini toplayanları gücendirmeyelim. Göle git, oltanı at. Tuttuğun ilk balığın ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Bu akçeyi ikimizin mabet vergisi olarak ver.
Matta 18. bölüm. O sırada şakirtler İsa'ya sordular.
Semavi hükümranlıkta en büyük kimdir?
İsa bir çocuğu yanına çağırdı. Şakirtlerin önüne çıkardı. Onlara şöyle dedi.
Emin olun fikrinizi değiştirip şu çocuk gibi olmazsanız semavi hükümranlığa asla giremezsiniz. Bu çocuk kadar kibirsiz olan semavi hükümranlıkta en büyüktür. Böyle bir çocuğu benim adıma kabul eden beni kabul etmiş olur. Bana iman eden şu mütevazı şakirtlerden birini yoldan çıkaranın vay haline. Boynuna değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması o kişi için daha hayırlı olur. İnsanları yoldan çıkaran tuzaklardan ötürü dünyanın insanlarına acıyorum. Böyle tuzaklar her zaman olacaktır. Fakat bunlara sebep olan kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın seni yoldan çıkarırsa onu kes at. İki el ya da iki ayakla ebedi ateşe atılmaktansa tek el ya da tek ayakla ebedi hayata kavuşman daha iyidir. Eğer gözün seni yoldan çıkarırsa onu yerinden çıkar at. İki gözle cehennem ateşine atılmaktansa tek gözle ebedi hayata kavuşman daha iyidir. Peşimden gelen bu mütevazı insanlardan herhangi birini hor görmemeye dikkat edin. Size şunu söyleyeyim. Cennette onlara hizmet etmek için seçilmiş melekler vardır. Bu melekler semavi babamın huzuruna her zaman çıkarlar. Söyleyin bana. Diyelim ki bir adamın 100 koyunu var ve bunlardan biri yoldan çıkıp kaybolmuş. Bu adam 99 koyunu dağda bırakıp kaybolan tek koyunu aramaya gitmez mi? Emin olun onu bulduğu zaman kaybolmamış 99 koyundan daha çok onun için sevinir. Aynı şekilde semavi babanız da peşimden gelen bu mütevazı insanlardan tek birinin bile helak olmasını istemez. Eğer mümin kardeşin sana karşı günah işlerse gidip yanlışını göster. Mesele ikinizin arasında kalsın. Eğer seni dinlerse onu kazanmış olursun. Fakat dinlemezse bir ya da iki kişiyi yanına al. Tekrar onunla görüş. Böylece her suçlama 2 ya da 3 şahitle desteklenmelidir. Onları dinlemeyi reddederse meseleyi cemaate bildir. Cemaati de dinlemezse onu putperestlerle ya da vergicilerle aynı kefeye koy. Emin olun yeryüzünde yasakladığınız her şey göklerde de yasak olacak. Yeryüzünde serbest bıraktığınız her şey göklerde de serbest olacak. Ve yine emin olun, eğer sizden 2 kişi bir konuda anlaşır ve dua ederse, semavi babam dualarını yerine getirecek. Bana iman eden iki ya da üç kişi toplandığı zaman ben de onlarla birlikte olacağım.
Petrus İsa'ya geldi ve şöyle dedi.
Efendimiz, mümin kardeşim bana karşı günah işlemeye devam ederse onu kaç kere bağışlamalıyım? 7 kere günah işlese bile onu bağışlamalı mıyım?
İsa ona,
7 kere değil 77 kere günah işlese bile onu bağışlamalısın,
dedi.
Bir misal vereyim. Semavi hükümranlık, hizmetkarlarıyla hesap görmeye karar veren bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında, kendisine 10 bin talant borcu olan bir hizmetli getirilmiş. Adamın borcunu ödeyecek parası yokmuş. Kral hizmetlinin karısı, çocukları ve bütün mallarıyla birlikte satılmasını emretmiş. Elde edilen parayla adamın borcu ödenecekmiş. Hizmetli yere kapanıp krala yalvarmış. "Lütfen sabret, borcumu ödeyeceğim," demiş. Kral adama acımış. Borcunu silip onu serbest bırakmış. Hizmetli oradan çıkmış. Kendisine 100 dinar borcu olan bir başka hizmetliye rastlamış. Adamı yakalayıp boğazına sarılmış. "Borcunu öde," demiş. Borçlu olan hizmetli yere kapanıp yalvarmış. "Lütfen sabret, borcumu ödeyeceğim," demiş. Fakat ilk hizmetli bunu kabul etmemiş. Mahkemeye gitmiş. Borcunu ödeyene kadar adamı zindana kapattırmış. Diğer hizmetliler olanları gördüklerinde çok üzülmüşler. Gidip her şeyi krala anlatmışlar. Kral ilk hizmetliyi çağırmış. "Seni zalim seni," demiş. "Bana yalvarıp merhamet dilediğin için bütün borcunu sildim. Sana nasıl acıdıysam senin de arkadaşına öyle acıman gerekmez miydi?" Böylece kral çok öfkelenmiş. Borcunu ödeyene kadar adamı işkencecilere teslim etmiş. Mümin kardeşinizi yürekten bağışlamazsanız, semavi babam da size öyle davranacaktır.
Matta 19. bölüm. İsa bunları söyledikten sonra Celile'den ayrıldı. Şeria ırmağının diğer yakasında kalan Yahudiye topraklarına geçti. Büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Hastalara orada şifa verdi. Bazı Ferisiler İsa'nın yanına geldi. Onu kendi sözleriyle tuzağa düşürmek niyetindeydiler.
"Bir adamın herhangi bir sebeple karısını boşaması caiz midir?"
diye sordular. İsa şöyle cevap verdi.
"Başlangıçta Allah insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bunu Tevrat'ta okumadınız mı? Allah şöyle dedi. Bu sebeple adam annesini babasını bırakacak, karısıyla birleşecek. İkisi tek beden olacak. Onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Allah'ın birleştirdiğini hiç kimse ayırmasın."
Ferisiler İsa'ya,
"Madem öyle,"
dediler,
"Musa neden boşanma belgesi vermek şartıyla erkeğin karısını boşayabileceğini söyledi?"
İsa onlara,
"Musa inatçılığınız yüzünden buna müsaade etti,"
dedi.
"Fakat başlangıçta böyle bir şey yoktu. Size şunu söyleyeyim. Cinsel ahlaksızlıktan başka bir sebeple karısını boşayıp başka kadınla evlenen zina etmiş olur."
Şakirtler İsa'ya,
"Karı koca arasındaki ilişki buysa bekar kalmak daha iyi,"
dediler. İsa onlara şöyle dedi.
"Herkes dediklerimi kabul edemez. Ancak Allah'ın nasip ettiği kişiler bunu yapabilir. Çünkü bazısı doğuştan hadımdır. Kimisi sonradan hadım edilir. Bazısı da semavi hükümranlık uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin."
Bazı kişiler küçük çocuklarını İsa'ya getirdiler. Onlara dokunmasını, takdis etmesini istediler. Fakat şakirtleri onları engellemeye çalıştı. İsa,
"Bırakın çocukları,"
dedi.
"Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü semavi hükümranlık bu çocuklar gibi saf olan insanlara aittir."
Çocukları takdis ettikten sonra oradan ayrıldı. Bir adam İsa'ya geldi ve sordu.
"Hocam, ebedi hayata sahip olmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?"
İsa ona şu cevabı verdi.
"İyiliği neden bana soruyorsun? İyi olan yalnız Allah'tır. Ebedi hayata sahip olmak istiyorsan Allah'ın emirlerini yerine getir."
Adam,
"Hangi emirleri?"
diye sordu. Bunun üzerine İsa şöyle dedi.
"Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, annene babana hürmet et ve komşunu kendini sevdiğin gibi sev."
Genç adam,
"Bütün bunları yerine getiriyorum. Daha ne eksiğim var?"
dedi. İsa ona,
"Eğer kamil biri olmak istiyorsan git her şeyini sat. Parayı fakirlere dağıt. Böylece semada hazinen olur. Sonra da gel beni takip et,
dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan ayrıldı. Çünkü çok zengindi. İsa şakirtlerine şöyle dedi.
Emin olun, zenginler semavi hükümranlığa zor girer. Tekrar söyleyeyim. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah'ın hükümranlığına girmesinden daha kolaydır.
Şakirtleri bunu duyunca çok şaşırdılar.
Öyleyse kim kurtulabilir?
Diye sordular. İsa onlara baktı.
İnsan için bu imkansız, fakat Allah için her şey mümkündür,
dedi. Petrus İsa'ya,
bak, biz her şeyimizi bırakıp senin peşinden geldik. Bunun karşılığında neyimiz olacak?
Dedi. İsa onlara şöyle dedi.
Emin olun, bir devir gelecek, her şey yenilenecek. O zaman ben insanoğlu olarak ihtişam içinde tahta oturacağım. Benim peşimden gelen sizler de 12 tahtta oturacaksınız. İsrail'in 12 aşiretine hükmedeceksiniz. Benim uğruma evini, kardeşlerini, ana babasını ya da mal mülkünü feda eden herkes bunların 100 katını alacak. Ebedi hayata sahip olacak. Fakat şimdi birinci olan birçok kişi sonuncu, sonuncu olan birçok kişi birinci olacak.
Matta 20. bölüm.
Semavi hükümranlık bağ sahibine benzer. Bağ sahibi sabah erkenden bağında çalışacak işçiler aramaya çıkmış. İşçilerle günlüğü 1 dinara anlaşmış. Onları bağına göndermiş. Sabah 9 gibi tekrar dışarı çıkmış. Çarşıda iş bekleyen başka adamlar görmüş. Onlara, siz de bağımda çalışın, hakkınızı veririm demiş. Böylece onlar da bağa gitmişler. Bağ sahibi öğle vakti ve öğleden sonra saat 3 gibi bir kez daha dışarı çıkmış, aynı şeyi yapmış. Saat 5'e doğru tekrar çıkmış ve boş dolaşan başkalarını görmüş. Onlara, neden bütün gün burada işsiz güçsüz duruyorsunuz diye sormuş. Kimse bize iş vermedi diye cevap vermişler. Onlara, siz de gidip bağımda çalışın demiş. Günün sonunda bağ sahibi kahyasına, işçileri topla. Son gelenlerden başlayarak sırayla hepsine ücretlerini öde demiş. Saat 5'e doğru işe başlayanlar 1'er dinar almışlar. İşe sabah erken başlayanlar daha fazla alacaklarını düşünmüşler. Fakat onlar da 1'er dinar almış. Ücretlerini alınca bağ sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. İşe en son gelenler yalnızca 1 saat çalıştılar. Bize de onlara verdiğinin aynısını verdin. Halbuki biz bütün gün kızgın güneş altında ter döktük demişler. Bağ sahibi onlardan birine şöyle demiş. Arkadaş, ben sana haksızlık etmiyorum. Seninle 1 dinara anlaşmadık mı? Hakkını al, evine git. Son gelen bu işçiye de sana verdiğim ücretin aynısını vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Cömert olduğum için kıskanıyor musun? İşte bunun gibi sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
İsa Kudüs'e gidiyordu. Yolda 12 havarisini bir kenara çekti. Onlara şöyle dedi.
Dinleyin, Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş rahiplere ve din alimlerine teslim edilecek. Onu ölüme mahkum edecekler. Sonra işgalcilere teslim edecekler. Onunla alay edecekler. Onu kırbaçlayacaklar ve çarmıha gelecekler. Fakat o 3. gün dirilecek.
Zebedi'nin karısı, 2 oğlu Yakup ve Yuhanna ile beraber İsa'ya geldi. İsa'nın önünde yere kapandı. Ondan bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına,
''Ne istiyorsun?''
diye sordu. Kadın,
''Bana söz ver. Hükümranlığında oğullarımdan biri sağında, diğeri solunda otursun.''
dedi. İsa şöyle cevap verdi.
''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz. Benim çekeceğim acılara siz katlanabilir misiniz?''
Onlar da,
evet, katlanabiliriz,
dediler. İsa,
benim çekeceğim acıları siz de çekeceksiniz,
dedi.
Fakat sağımda ya da solumda kimin oturacağına ben karar veremem. O yerleri semavi babam seçtiği kişilere ayırdı.
Diğer 10 havari bunları duydular, 2 kardeşe kızdılar. İsa hepsini yanına çağırdı ve şöyle dedi.
Bilirsiniz, hükümdarlar halklarına tahakküm eder. İleri gelenler onlara baskı yaparlar. Sizin aranızda böyle olmamalı. Aranızda önder olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen diğerlerine kulluk etsin. Ben semavi insanım. Beni örnek alın. Ben hizmet edilmek için gelmedim. hizmet etmeye ve canımı birçokları için fidye olarak vermeye geldim.
İsa, Eriha şehrinden ayrılıyordu. Peşinde büyük bir kalabalık vardı. Geçtikleri yolun kenarında iki kör oturuyordu. İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duydular.
"Ey Efendimiz Davutoğlu, bize acı!"
diye bağırdılar. Kalabalıktakiler onları azarladı. Susturmak istedi. Fakat adamlar,
"Ey Efendimiz Davutoğlu, bize acı!"
diyerek daha çok bağırdılar. İsa durdu, onları yanına çağırdı.
"Benden ne yapmamı istiyorsunuz?"
diye sordu. Adamlar ona,
"Efendimiz, görmek istiyoruz."
dediler. İsa onlara acıdı. Gözlerine dokundu. O anda gözleri açıldı. Adamlar İsa'nın peşinden gitmeye başladılar. Matta 21. bölüm. İsa ve şakirtleri Kudüs'e yakın Zeytin Dağı'nın eteğindeki Beyt Faci köyüne yaklaştılar. İsa iki şakirdini köye gönderdi. Onlara şöyle dedi.
Karşıdaki köye gidin. Köye varınca kazığa bağlı bir dişi eşekle bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Biri size bir şey derse, Efendimizin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek deyin.
Bu olayla eski peygamberlerden birinin söylediği söz yerine geldi.
Kudüs halkına söyleyin. Bakın, alçak gönüllü kralınız eşeğe, evet sıpaya binmiş geliyor.
Şakirtleri gidip İsa'nın dediğini yaptılar. Eşeği ve sıpayı ona getirdiler. Üzerlerine abalarını yaydılar. İsa sıpaya bindi. Kalabalığın çoğu abalarını İsa'nın geçtiği yola serdi. Diğerleri ise ağaçlardan kestikleri dalları yere serdiler. İsa'nın önünde ve arkasında büyük bir kalabalık vardı. Şöyle bağırıyorlardı.
Yaşasın Davutoğlu! Rabbin adına gelen mübarektir. Yücelerdeki Allah'a hamdlar olsun.
İsa Kudüs'e girdiğinde bütün şehir ayağa kalktı. İnsanlar,
"Bu adam da kim?"
diye sordular. İsa'nın peşindeki kalabalıklar,
"Bu Celile'nin Nasıra şehrinden İsa peygamberdir."
dediler. Daha sonra İsa mabet avlusuna girdi. Avluda alışveriş yapanları kovdu. Para bozanların masalarını ve güvercin satanların tezgahlarını devirdi. İsa onlara,
"Tevrat'ta evim dua evi olacak diye yazılmıştır. Fakat siz burayı haydut yuvasına çevirdiniz."
dedi. Kör ve sakat bazı kişiler İsa'nın yanına geldiler. Onlara şifa verdi. Baş rahipler ve din alimleri İsa'nın yaptığı mucizeleri gördüler. Mabette,
"Yaşasın Davutoğlu!"
diye bağırışan çocuklara öfkelendiler. İsa'ya,
"Çocukların söylediklerini duyuyor musun?"
diye sordular. İsa,
"Evet,"
dedi.
"Siz Zebur'da yazılı şu sözü okumadınız mı? Çocukların ve bebeklerin ağzından sana hamdlar yükselecek."
Sonra İsa onları bırakıp Kudüs'ten ayrıldı. Beytanya köyüne gitti. Geceyi orada geçirdi. İsa sabah erkenden Kudüs'e dönerken yolda acıktı. Yol kenarında bir incir ağacı gördü. İncir toplamak için ağacın yanına gitti. Fakat ağaçta yapraktan başka bir şey bulamadı. Ağaca,
"Bir daha asla meyven olmasın,"
dedi. Bu söz üzerine incir ağacı anında kurudu. Şakirtleri olanları görüp hayrete düştüler.
"İncir ağacı nasıl oldu da birdenbire kurudu?"
diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi.
"Emin olun, Allah'a imanınız olur ve şüphe etmezseniz incir ağacına yaptığımı yapmakla kalmazsınız. Bu dağa kalk denize atla derseniz dediğiniz olur. İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız."
İsa mabet alanında vaaz ediyordu. Baş rahipler ve ileri gelenler İsa'ya yaklaştılar. Ona sordular.
"Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Sana bu yetkiyi kim verdi?"
İsa onlara şu cevabı verdi.
"Ben de size bir soru sorayım. Eğer cevap verirseniz bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya vaftiz etme yetkisini kimden aldı? Allah'tan mı, insandan mı?"
Bu soruyu tartışmaya başladılar. Birbirlerine şöyle dediler.
"Allah'tan desek o zaman ona neden inanmadınız diyecek. İnsandan desek O zaman halk bize kızacak çünkü hepsi Yahya'yı peygamber sayıyor.
Cevap olarak,
bilmiyoruz,
dediler. İsa,
ben de bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim,
dedi. İsa devam etti.
Peki ya şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu varmış. Adam büyük oğluna gitmiş. Oğlum, bugün git bağda çalış demiş. Oğlu, gitmek istemiyorum demiş. Fakat sonra pişman olmuş, bağda çalışmaya gitmiş. Adam diğer oğluna gidip aynı şeyi söylemiş. Bu oğul, gidelim efendim demiş. Fakat gitmemiş. Bu iki oğuldan hangisi babasına itaat etti?
Büyük olan,
diye cevapladılar. İsa onlara şöyle dedi.
Emin olun, vergiciler ve fahişeler Allah'ın hükümranlığına sizden önce girecekler. Vaftizci Yahya size hak yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Fakat vergiciler ve fahişeler inandı. Siz bunları gördünüz. Ancak yine de tövbe etmediniz. Yahya'ya inanmadınız. Şimdi şu misali dinleyin. Bir bağ sahibi varmış. Bağını duvarla çevirmiş. İçine üzüm sıkma çukuru kazmış ve bir bekçi kulesi dikmiş. Sonra bağını bağcılara kiralamış ve seyahate çıkmış. Bağ bozumu zamanı geldiğinde üzümlerden kendine düşen payı almaları için kölelerini bağcılara göndermiş. Fakat bağcılar adamın kölelerini yakalamış. Birini taşlamışlar, birini dövmüşler, birini de öldürmüşler. Bunun üzerine adam daha fazla köle göndermiş. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yapmışlar. En sonunda kendi oğlunu göndermiş. Oğluma saygı gösterirler diye düşünmüş. Bağcılar adamın oğlunun geldiğini görmüşler. Kendi aralarında şöyle konuşmuşlar. Bağ sahibinin mirasçısı bu. Hadi onu öldürelim, mirasına konalım. Böylece onu tutmuşlar. Öldürüp bağın dışına atmışlar. Sizce bağın sahibi geldiği zaman bu bağcılara ne yapacak?
İsa'ya şöyle cevap verdiler.
Bu zalim adamları hiç acımadan yok edecek. Bağı da başka bağcılara kiralayacak. Onlar da bağ bozumunda ona düşen payı verecekler.
İsa onlara şunu sordu.
Siz Zebur'da şu sözleri okumadınız mı? İnşaatçıların reddettiği taş, binanın temel taşı oldu. Bu Rabbin işidir. Gözümüzde harika bir şeydir. Size açıkça söylüyorum. Allah'ın hükümranlığı sizin elinizden alınacak. Hükümranlığa yaraşır biçimde davranan başka insanlara verilecek. O taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.
Başrahipler ve Ferisiler İsa'nın bu misallerle kendilerini kastettiğini anladılar. Onu yakalamaya çalıştılar. Fakat halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk İsa'yı bir peygamber olarak görüyordu. Matta 22. bölüm. İsa halka yine misallerle konuşmaya başladı. Şöyle dedi.
Semavi hükümranlık oğlu için düğün ziyafeti veren bir krala benzer. Kral davetlileri ziyafete çağırsınlar diye hizmetkarlarını göndermiş fakat davetliler gelmek istememiş. Kral bir kez daha hizmetkarlarını göndermiş. Onlara şöyle demiş. Davetlilere şunu söyleyin. Bakın ziyafet hazırlandı. Boğalarımı ve besili sığırlarımı kestim. Her şey hazır. Buyurun ziyafete. Fakat davetliler bu davete ilgi göstermemişler. Bazıları tarlada, bazıları da dükkanlarında çalışmaya gitmiş. Diğerleri kralın hizmetkarlarını yakalayıp hırpalamış. Ardından da öldürmüş. Kral duruma öfkelenmiş. Askerlerini gönderip o katilleri yok etmiş, şehirlerini ateşe vermiş. Sonra hizmetkarlarına şöyle demiş. Düğün ziyafeti hazır. Fakat davet ettiklerim buna layık değilmiş. O zaman yol kavşaklarına gidin. Kimi bulursanız davet edin. Hizmetkarlar sokaklara çıkmış. İyi kötü kimi buldularsa toplamışlar. Ziyafet alanı konuklarla dolmuş. Kral konukları görmeye gelince üzerinde düğün elbisesi olmayan bir adam görmüş. Adama "Arkadaş, üzerinde düğün elbisesi olmadan buraya nasıl girdin?" diye sormuş. Adam cevap verememiş. O zaman kral hizmetkarlarına şöyle emretmiş. Bu adamın ellerini ayaklarını bağlayın ve onu dışarıdaki karanlığa atın. Orada feryat ve figan olacaktır. Evet, davet edilenler çok fakat seçilenler azdır.
Sonra Ferisiler oradan ayrıldılar. İsa'ya düzen kurmak için bir araya geldiler. onu kendi sözleriyle tuzağa düşürmek istiyorlardı. Kendi şakirtlerini Herodes yanlılarıyla birlikte İsa'ya gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya sordular.
Hocam, senin dürüst biri olduğunu biliyoruz. Sözünü sakınmazsın. İnsanlar arasında ayrım yapmadan Allah'ın yolunu dosdoğru vaaz edersin. Kimseyi kayırmazsın. Söyle bize, Sezar'a vergi vermek caiz mi, değil mi?
İsa onların kötü niyetinin farkındaydı. Onlara şöyle dedi.
Sizi ikiyüzlüler, neden beni tuzağa düşürmeye kalkışıyorsunuz? Vergi olarak verdiğiniz parayı bana gösterin.
Ona bir dinar getirdiler. İsa,
üzerinde kimin resmi, kimin adı var?
Diye sordu. Onlar,
Sezar'ın.
Diye cevap verdiler. O zaman İsa,
o halde Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin.
Dedi. Bu cevabı duyunca büyük şaşkınlığa düştüler. Onun yanından uzaklaştılar. Aynı gün Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Bunlar ölülerin dirileceğine inanmazlar. Ona şöyle dediler.
Hocam, Musa Tevrat'ta şöyle der. Bir adam çocuksuz ölürse kardeşi onun dul karısıyla evlensin, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. En büyük olan evlendi ve sonra öldü. Çocuğu olmadığından kardeşi onun dul karısını aldı. Aynı şey ikinci ve üçüncü kardeşin de başına geldi. 7 kardeşin hepsi kadınla evlendi ve öldü. En sonunda kadın da öldü. Ahirette bu kadın 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Zira hepsiyle evlendi.
İsa onlara şöyle cevap verdi.
Tevrat'ı ve Allah'ın kudretini bilmediğinizden dolayı sapıtıyorsunuz. Ahirette insanlar evlenmez, cennetteki melekler gibidirler. Allah'ın diriliş hakkında ne söylediğini okumadınız mı? Allah şöyle diyor. Ben İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un Allah'ıyım. O ölülerin değil, dirilerin Allah'ıdır.
Kalabalıklar bu sözleri işitti. İsa'nın vaazı karşısında şaşakaldılar. Ferisiler, İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. İçlerinden bir şeriat alimi İsa'yı tuzağa düşürmek için şöyle sordu.
Hoca, şeriattaki en büyük emir nedir?
İsa ona,
Rab Allah'ını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla sev.
Dedi.
Birinci ve en büyük emir budur. Buna benzer ikinci emir ise şudur. Komşunu kendini sevdiğin gibi sev. Bütün Tevrat ve peygamberlik kitapları bu iki emre dayanır.
Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu.
Mesih hakkındaki düşünceniz nedir? O kimin oğludur?
Onlar,
Davud'un oğludur.
Diye cevap verdiler. İsa şöyle dedi.
O halde Davud mukaddes ruh vasıtasıyla Mesih'e neden efendim diye hitap ediyor? Davud Zebur'da şöyle diyor. Rab efendime dedi ki, sağımda otur. Bütün düşmanlarını ayaklarının altına sereceğim. Eğer Davud Mesih'e efendim diyorsa, Mesih nasıl onun oğlu olabilir?
İsa'ya cevap veremediler. O günden sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi. Matta 23. Bölüm. Sonra İsa halka ve şakirtlerine şöyle seslendi.
Din alimleri ve ferisiler Musa'nın şeriatını vaaz etmeye yetkilidirler. Bu sebeple onlara itaat edin. Size söyledikleri her şeyi yapın. Fakat yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyi kendileri yapmazlar. Ağır yükleri başkalarının sırtına yüklerler. Fakat kendileri bunları taşımak için parmaklarını kıpırdatmazlar. Yaptıkları bütün iyilikleri gösteriş olsun diye yaparlar. Muskalarını büyük, elbiselerinin püsküllerini uzun yaparlar. Bununla dindarlıklarını ispatlamaya çalışırlar. Ziyafetlerde baş köşelere, havralarda en muteber yerlere oturmaktan hoşlanırlar. İnsanların onları sokakta hürmetle selamlamasından ve hocamız diye çağırmasından zevk alırlar. Fakat kimse sizi hocamız diye çağırmasın. Çünkü tek bir hocanız var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye semavi baba demeyin. Çünkü tek bir semavi babanız var. İnsanların sizi mürşit diye çağırmasına izin vermeyin. Çünkü tek bir mürşidiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en büyük olan diğerlerinin hizmetkarı olsun.
Kendini yücelten küçülecek, kendini küçük gören yüceltilecektir. Vay halinize iki yüzlü din alimleri ve ferisiler! Semavi hükümranlığın kapısını insanlara kapatırsınız. Ne kendiniz girersiniz, ne de girmeye çalışanları içeri bırakırsınız. Vay halinize iki yüzlü din alimleri ve ferisiler! Birini hidayete davet etmek için denizleri, kıtaları aşarsınız. Onu bulunca kendinizden iki kat cehennemlik edersiniz. Vay halinize kör kılavuzlar! Eğer biri mabet üzerine yemin ederse, yeminini tutmak zorunda değildir. Fakat mabetteki altınlar üzerine edilen yemin tutulmalıdır dersiniz. Sizi kör budalalar! Hangisi daha değerli? Altın mı, yoksa altını mukaddes kılan mabet mi? Diyorsunuz ki, eğer biri sunak üzerine yemin ederse, yeminini tutmak zorunda değildir. Fakat sunaktaki adak üzerine edilen yemin tutulmalıdır. Sizi körler! Hangisi daha değerli? Adak mı, yoksa adağı mukaddes kılan sunak mı? Sunak üzerine yemin eden kişi, hem sunak hem de sunak üstündeki her şey üzerine yemin etmiş olur. Mabet üzerine yemin eden, hem mabet hem de mabetteki her şey üzerine yemin etmiş olur. Gök üzerine yemin eden, hem Allah'ın tahtı hem de tahtta oturan Allah üzerine yemin etmiş olur. Vay halinize iki yüzlü din alimleri ve ferisiler! Nanenin dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz, fakat şeriatın çok daha önemli unsurlarını, yani adaleti, merhameti ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmelisiniz. Sizi kör kılavuzlar, sineği süzerek ayırırsınız fakat deveyi yutarsınız. Vay halinize iki yüzlü Tevrat alimleri ve ferisiler! Bardakla çanağın dışını yıkarsınız. Fakat bunların içi hile ve açgözlülükle kazandıklarınızla doludur. Sizi kör ferisiler! Önce bardağın içini yıkayın. Böylece dışı gibi içi de temiz olsun. Vay halinize iki yüzlü din alimleri ve ferisiler! Badanalı mezarlar gibisiniz. Bu mezarlar dıştan güzel görünür. Fakat içleri, ölü kemikleri ve murdarlıkla doludur. Aynı şekilde siz de dıştan salih görünürsünüz. Fakat içiniz iki yüzlülük ve kötülükle doludur. Vay halinize iki yüzlü din alimleri ve ferisiler! Peygamberler için kabirler yapar, salihlerin türbelerini süslersiniz. Eğer atalarımızın günlerinde yaşasaydık, peygamberlerin kanına girmezdik dersiniz. Aslında peygamberleri öldürenlerin soyundan geldiğinizi itiraf ediyorsunuz. O halde durmayın, atalarınızın başlattığını siz bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehenneme mahkum olmaktan kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Bakın, size peygamberler, hikmetli kişiler, alimler gönderiyorum. Bunların bazılarını öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Bazılarını havralarınızda kırbaçlayacak, şehirden şehre süreceksiniz. Böylece salih adam Habil'den, Berekya oğlu Zekeriya'ya kadar öldürülen her salih adamın kanından sorumlusunuz. Zekeriya'yı mabetle sunak arasında siz öldürdünüz. Emin olun bütün bunların cezasını bu nesil çekecektir. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, Allah'ın Resullerini taşlayan Kudüs! Tavuk nasıl civcivlerini kanatlarının altına toplarsa, ben de kaç defa sizleri öyle toplamak istedim. Fakat siz istemediniz. İşte bu yüzden Allah mabedinizi terk edecek. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adına gelen mübarek olsun diyene kadar beni bir daha görmeyeceksiniz.
Matta 24. Bölüm. İsa mabetten çıkmış gidiyordu. Yolda giderken şakirtleri yanına geldiler. Dikkatini mabedin muhteşem binalarına çekmek istediler. İsa onlara şöyle cevap verdi.
Bütün bunları görüyorsunuz değil mi? Emin olun burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak.
İsa Zeytin Dağı'na çıktı. Şakirtleri tek başlarına ona geldiler.
Bize söyle. Bunlar ne zaman olacak? Gelişinin ve bu çağın sonunun alameti ne olacak?
Diye sordular. İsa şöyle dedi.
Dikkat edin, kimse sizi saptırmasın. Birçokları ortaya çıkıp benim adımı kullanacak. Ben Mesih'im diyecekler. Birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması lazımdır. Fakat bu henüz çağın sonu değildir. Millet millete, Devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar ve depremler olacak. Bütün bunlar doğum yapmak üzere olan kadının ilk sancıları gibi büyük sıkıntıların başlangıcıdır. O zaman size eziyet edecekler, hatta öldürecekler. Benim şakirtlerim olduğunuz için bütün halklar sizden nefret edecek. O zaman birçokları imandan dönecek, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Pek çok sahte peygamber ortaya çıkacak, birçok insanı saptıracaklar. Kötülükler çoğalacak. Bu yüzden birçok insanın sevgisi soğuyacak. Fakat sona kadar dayanan kurtulacaktır. Semavi hükümranlığın müjdesi bütün dünyada duyurulacaktır. Bu müjde bütün halklara bir şahitlik olacak ve bundan sonra son gelecektir. Daniel peygamber yıkıcı iğrenç şeyden söz etmişti. Bu şeyi mabedin mukaddes yerinde gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan evdeki eşyalarını almak için bile aşağı inmesin. Tarlada çalışan abasını almak için eve dönmesin. O gün hamile olan ya da çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin, kaçışınız kışa ya da Şabat gününe rastlamasın. O günler çok sıkıntılı olacak. Böylesi dünyanın başlangıcından beri görülmemiş ve bir daha asla görülmeyecektir. Dahası eğer Allah o günleri kısaltmasaydı hiç kimse sağ kalamazdı. Fakat Allah o günleri seçtiği kişilerin hatırına kısaltmıştır. O günlerde biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar insanları saptırmak için büyük mucizeler ve alametler yapacaklar. Ellerinden gelse Allah'ın seçtiği kulları da saptıracaklar. İşte sizi önceden uyarıyorum. Size bakın Mesih kırda derlerse gitmeyin. Bakın gizli yerde saklanıyor derlerse inanmayın. Çünkü doğuda çakıp batıyı aydınlatan şimşek nasılsa insanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerdeki sıkıntının hemen ardından güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, semavi cisimler sarsılacak. O zaman insanoğlunun alameti gökte görülecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun kudretle ve büyük ihtişamla bulutlar üzerinde geldiğini görecekler. İnsanoğlu güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan diğerine kadar dünyanın dört bir yanından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları yeşillenip yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde bütün bu olayları gördüğünüz zaman bilin ki semavi hükümranlık yaklaştı, kapıdadır. Emin olun bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Fakat benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Fakat o günü ve saati kimse bilmez. Cennetteki melekler ve semavi oğul bile bilmez. Yalnızca semavi baba bilir. Nuh Nebi'nin zamanında nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Tufandan önceki günlerde insanlar yiyor, içiyor, evleniyorlardı. Nuh'un gemiye bindiği güne kadar bu böylece sürdü. Tufan gelip hepsini silip süpürene kadar her şeyden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de böyle olacak. O gün tarlada çalışan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bu yüzden uyanık kalın. Çünkü Efendinizin ne gün geleceğini bilemezsiniz. Şunu iyi bilin. Ev sahibi hırsızın geleceği saati bilse uyumaz, evinin soyulmasına izin vermez. Bu sebeple siz de her an hazır olun. Zira insanoğlu hiç ummadığınız bir anda gelecektir. Sadık ve akıllı bir köle düşünün. Efendisi onu diğer kölelerin başına getirir ve onlara zamanında yiyecek vermekle vazifelendirir. Efendisi eve döndüğünde iş başında bulacağı o köleye ne mutlu. Emin olun efendisi onu bütün mallarının başına koyacak. Diğer taraftan kötü niyetli bir köle düşünün. Bu köle içinden efendimin gelişine çok var der. Diğer köleleri dövmeye ve sarhoşlarla yiyip içmeye koyulur. Efendisi ummadığı bir anda gelecek. Onu şiddetle cezalandıracak ve 200'lerin yanına atacaktır. Orada feryat ve figan olacaktır.
Matta 25. Bölüm.
O zaman semavi hükümranlık kandilleriyle damadı karşılamaya çıkan 10 genç kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızmış. Akılsızlar kandillerini almışlar fakat yağ almamışlar. Akıllı kızlarsa kandilleriyle birlikte yanlarına fazladan yağ da almışlar. Damat gecikince bütün kızlar uykuya dalmış. Gece yarısı bir ses yankılanmış. İşte damat geliyor, çıkıp onu karşılayın. O an kızların hepsi uyanıp kandillerini hazırlamışlar. Fakat akılsız kızlar akıllılara, "Bize yağınızdan biraz verin, kandillerimiz sönmek üzere," demişler. Akıllı kızlarsa şöyle cevap vermiş, "Veremeyiz, çünkü hem bize hem size yetmez, gidip pazardan yağ alın." Onlar yağ almaya giderken damat gelmiş. Hazır olan kızlar onunla birlikte düğün ziyafetine girmişler. Ardından kapı kilitlenmiş. Sonra diğer kızlar da gelmiş. "Efendimiz, efendimiz, kapıyı aç," demişler. Damat, "Doğrusu ben sizi tanımıyorum," diye cevap vermiş. "Bu sebeple uyanık kalın. Çünkü insanoğlunun döneceği günü ya da saati bilemezsiniz. Semavi hükümranlık yolculuğa çıkan bir adama benzer. Adam ayrılmadan önce hizmetkarlarını çağırmış, onlara mallarını emanet etmiş. Hizmetkarlarının kabiliyetine göre birine 5, birine 2, birine de bir çuval gümüş para vermiş. Sonra yoluna gitmiş. 5 çuval alan hemen gidip parayı işletmiş ve 5 çuval daha kazanmış. Aynı şekilde 2 çuval alan 2 çuval daha kazanmış. Fakat 1 çuval para alan hizmetkar gitmiş, bir çukur kazmış ve efendisinin parasını oraya saklamış. Uzun zaman sonra bu hizmetkarların efendisi geri dönmüş. Onlarla hesap görmeye oturmuş. 5 çuval para alan adam yanında 5 çuval daha getirmiş. "Efendim," demiş, "bana 5 çuval para emanet etmiştin, bak 5 çuval daha kazandım." Efendisi ona şöyle demiş, "Aferin, sen iyi ve itimada layık bir hizmetkarsın. Küçük işte sadık kaldın, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel sevincime ortak ol." Sonra 2 çuval para alan adam gelmiş. "Efendim," demiş, "bana 2 çuval para emanet etmiştin, bak 2 çuval daha kazandım." Efendisi ona şöyle demiş, "Aferin, sen iyi ve itimada layık bir hizmetkarsın. Küçük işte sadık kaldın, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel sevincime ortak ol." Daha sonra 1 çuval para alan adam gelmiş. "Efendim," demiş, "senin sert bir adam olduğunu biliyorum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Korktum, gittim, verdiğin çuvalı gömdüm. İşte, al paran burada." Efendisi ona şöyle demiş, "Seni yararsız ve tembel hizmetkar, madem ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi biliyorsun, paramı neden işletmedin? Ben de geldiğim zaman paramı faiziyle birlikte geri alırdım." Sonra diğer hizmetkarlarına, "Bu adamın elindeki çuvalı alın, 10 çuval parası olana verin," demiş. Kimin elinde çok varsa ona daha çok verilecek ve bolluğa kavuşacak. Fakat kimin elinde az varsa elindeki de alınacak. "Öyleyse şu yararsız hizmetkarı dışarıya, karanlığa atın. Orada feryat ve figan olacaktır. İnsanoğlu bütün melekleriyle birlikte ihtişam içinde gelecek ve kral gibi ihtişamlı tahtına oturacak. Bütün halklar onun huzurunda toplanacak. Çoban koyunları keçilerden nasıl ayırırsa, o da insanları birbirinden öylece ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. Sonra kral sağındakilere şöyle diyecek. Gelin ey semavi babamın mübarekleri. Dünya yaratıldığından beri sizin için hazırlanan hükümranlığı miras alın. Çünkü ben açken doyurdunuz, susamışken su verdiniz. Yabancıydım, bana kapınızı açtınız. Çıplaktım giydirdiniz, hastaydım bana baktınız. Zindandaydım beni ziyaret ettiniz." O zaman salih kişiler şöyle cevap verecek. "Efendimiz, seni ne zaman aç gördük de doyurduk, susuz gördük de su verdik. Seni ne zaman yabancı gördük de sana kapımızı açtık, çıplak gördük de giydirdik. Ne zaman seni hasta ya da zindanda gördük de ziyaret ettik." Kral onlara şöyle cevap verecek. "Emin olun, en mütevazı mümin kardeşlerimden biri için bunları yaptığınız zaman benim için yapmış oldunuz." Sonra solundakilere şöyle diyecek. "Önümden çekilin ey lanetliler. Şeytan ve onun cinleri için hazırlanan ebedi ateşe gidin. Çünkü açtım doyurmadınız, susuzdum su vermediniz. Yabancıydım beni açıkta bıraktınız. Çıplaktım giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım beni ziyaret etmediniz. O zaman onlar şöyle cevap verecek. Efendimiz, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Kral onlara şöyle cevap verecek. Emin olun, bu en mütevazı mümin kardeşlerimden biri için bunu yapmadığınız zaman benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar ebedi azaba, salih kişilerse ebedi hayata girecek.
Matta 26. Bölüm. İsa bütün bunları söyledikten sonra şakirtlerine şöyle dedi.
Biliyorsunuz yarından sonra Fısıh Bayramı. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere düşmanlarının eline teslim edilecek.
Bu sırada başrahipler ve ileri gelenler başrahip Kayafa'nın sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle yakalayıp öldürmek için bir yol aradılar. Ancak...
Bayramda olmasın, yoksa halk ayaklanır,
dediler. İsa, Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evindeydi. Bir kadın ona yaklaştı. Elinde kaymak taşından yapılma bir kap ve kabın içinde çok değerli, güzel kokulu yağ vardı. İsa sofrada otururken kadın yağı usul usul onun başından aşağı döktü. İsa'nın şakirtleri kadının yaptığını görünce kızdılar.
Bu değerli yağ neden ziyan ediyor?
Dediler.
Büyük paraya satabilir, parasını fakirlere dağıtabilirdik.
İsa şakirtleri duyunca,
kadını neden üzüyorsunuz?
Dedi.
Benim için güzel bir şey yaptı. Fakirler her zaman aranızda olacak. Fakat ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın kokulu yağı bedenime sürdü. Çünkü beni gömülmeye hazırlıyor. Emin olun, kurtuluş müjdesi dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da hep anılacaktır.
O sırada 12 havariden biri olan Yahuda İskariot başrahiplere gitti. Onlara,
"Eğer İsa'yı size teslim edersem bana ne verirsiniz?"
diye sordu. Ona 30 gümüş teklif ettiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nın birinci günü İsa'nın şakirtleri ona gelip şöyle sordular.
Fısıh yemeğini nerede yemek istiyorsun? Nerede hazırlık yapalım?
İsa onlara,
şehre, tanıdığım o adamın evine gidin,
dedi.
Ona şöyle deyin. Hoca diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını şakirtlerimle birlikte senin evinde kutlayacağım.
Şakirtler İsa'nın dediğini yaptılar ve fısıh yemeğini hazırladılar. Akşam olunca İsa 12 havarisiyle sofraya oturdu. Yemek yerlerken İsa,
size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek,
dedi. Bu söze çok üzüldüler. Sırayla her biri,
Efendimiz yoksa beni mi demek istedin,
diye sordu. İsa şöyle cevap verdi.
Ekmeğini benimle birlikte sahana banan kişi bana ihanet edecek. İnsanoğlu Tevrat'ta yazıldığı gibi ölecek. Fakat insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmasaydı kendisi için daha iyi olurdu.
İsa'yı ele verecek olan Yahuda,
"Hocam, yoksa beni mi demek istedin?"
dedi. İsa,
"Söylediğin gibidir,"
diye cevap verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Allah'a şükredip ekmeği böldü ve şakirtlerine verdi.
"Alın yiyin, bu benim bedenimdir,"
dedi. Sonra kaseyi aldı, şükrettikten sonra onlara verdi.
"Hepiniz bundan için. Bu benim kanımdır. Allah'ın yeni ahdini başlatan kandır. Birçok insanın günahlarının affedilmesi için akıtılacaktır. Şunu iyi bilin. Semavi babamın hükümranlığında sizinle birlikte yenisini içeceğim güne kadar asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim,"
dedi. Sonra ilahiler söylediler ve Zeytin Dağı'na doğru yola çıktılar. Bu sırada İsa havarilere şöyle dedi.
"Bu gece hepiniz beni terk edeceksiniz. Çünkü Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Fakat ben ölüp dirildikten sonra Celile'ye sizden önce varacağım."
Petrus,
"Herkes seni terk etse de ben asla terk etmem,"
diye cevap verdi. İsa ona,
emin ol bu gece horoz ötmeden önce beni 3 kez inkar edeceksin.
Dedi. Petrus İsa'ya,
seninle birlikte ölecek olsam bile seni inkar etmem.
Diye cevap verdi. Bütün şakirtler aynı şeyi söyledi. Daha sonra İsa şakirtleriyle birlikte Getsemani isimli bahçeye gitti. Onlara,
siz burada oturun, ben şuracıkta dua edeceğim.
Dedi. Petrus'u ve Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Bu arada kederlenmeye başladı. Derin ıstırap içindeydi. Sonra onlara,
ölüm derecesinde kederliyim.
Dedi.
Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun.
Biraz uzaklaşıp yüzüstü yere kapandı. Dua etmeye başladı.
Semavi Baba, eğer mümkünse çekeceğim acıları benden uzaklaştır. Fakat yine de benim değil, senin isteğin olsun.
Dedi. Şakirtlerinin yanına dönünce onları uyumuş buldu. Petrus'a,
benimle bir saat uyanık kalamadınız mı?
Dedi.
Uyanık kalın. Ayartılmamak için dua edin. Doğru olanı yapmaya isteklisiniz. Fakat bedenleriniz zayıftır.
İsa tekrar uzaklaştı ve dua etti.
Semavi Baba, eğer bu acıları çekmem kaçınılmazsa senin isteğin olsun.
Dedi. Sonra geri döndü ve onları yine uyur buldu. Gözlerini açık tutamıyorlardı. Onları bu halde bırakıp tekrar yanlarından ayrıldı. Üçüncü kez aynı sözlerle dua etti. Sonra şakirtlerinin yanına döndü. Onlara şöyle dedi.
Hala uyuyup dinleniyor musunuz? İnsanoğlunun günahkarlara teslim edileceği zaman geldi. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
İsa daha konuşuyordu ki 12 havariden biri olan Yahuda çıka geldi. Beraberinde baş rahipler ve Yahudi ileri gelenleri tarafından gönderilmiş büyük bir kalabalık vardı. Ellerinde kılıç ve sopalarla gelmişlerdi. Hain Yahuda onlara bir işaret verecekti.
Kimi öpersem İsa odur. Onu yakalayın.
Demişti. Sonra dosdoğru İsa'nın yanına gitti.
Selam hocam.
Dedi ve onu öptü. İsa ona,
arkadaş, yapmaya geldiğin işi yap.
Dedi. Bundan sonra adamlar gelip İsa'yı yakaladı. İsa'nın şakirtlerinden biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Baş rahibin hizmetkarının kulağını uçurdu. İsa şakirdine,
kılıcını yerine koy.
Dedi.
Kılıç kullananlar kılıçla ölür. Semavi babamı yardıma çağırabileceğimi bilmiyor musun? İstesem bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Fakat bunu yapsam her şeyin böyle olması gerektiğini söyleyen mukaddes yazılar nasıl yerine gelecek?
Sonra İsa kalabalığa şöyle dedi.
Niçin beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Ben haydut muyum? Her gün mabette oturup vaaz veriyordum. Fakat beni yakalamaya kalkmadınız. Ancak bunların hepsi peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.
O zaman bütün şakirtler İsa'yı terk edip kaçtı. İsa'yı yakaladılar. Baş rahip Kayafa'nın sarayına götürdüler. Din alimleri ve ileri gelenler de orada toplanmıştı. Petrus, baş rahibin sarayına kadar İsa'yı uzaktan takip etti. Avluya girdi ve neler olacağını görmek için nöbetçilerle birlikte oturdu. Baş rahipler ve yüksek meclis üyeleri İsa'ya ölüm cezası verebilmek için onu yalan yere suçlamaya çalışıyorlardı. Birçok yalancı şahit ortaya çıkmasına rağmen cezayı gerektiren bir şey bulamadılar. Sonunda iki adam çıka geldi ve şöyle ifade verdi.
Bu adam Allah'ın mabedini yıkıp 3 günde yeniden yaparım dedi.
Baş rahip ayağa kalktı, İsa'ya
cevap vermeyecek misin? Bu adamların sana karşı verdiği bu ifade ne anlama geliyor?
Diye sordu. Fakat İsa sessiz kaldı. Sonra baş rahip şöyle dedi.
Ebedi Allah'ın hakkı için bize söyle. Allah'ın semavi oğlu Mesih sen misin?
İsa ona,
söylediğin gibidir.
Dedi.
Ancak şunu da bilin. Bundan sonra insanoğlunun Kadir Allah'ın sağında oturduğunu ve bulutlar üzerinde geldiğini göreceksiniz.
Bunu işiten baş rahip hınçla elbisesini yırttı.
İşte Allah'a küfretti. Başka şahide ihtiyaç kalmadı. Ettiği küfrü kulaklarınızla işittiniz. Kararınız nedir?
meclis üyeleri,
ölümü hak etti
diye cevapladı. İsa'nın yüzüne tükürdüler. Onu yumrukladılar. Bazıları onu tokatladı.
Ey Mesih, peygambersen bil bakalım sana kim vurdu?
Diyerek alay ettiler. Bu arada Petrus dışarıda avluda oturuyordu. Hizmetçi kızlardan biri ona yaklaştı.
Sen de Celileli İsa ile birlikteydin,
dedi. Fakat Petrus herkesin önünde bunu inkar etti.
Ne diyorsun? Anlamıyorum,
diye cevap verdi. Sonra avlunun girişine gitti. Bir başka kadın onu gördü. Oradakilere,
bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi,
dedi. Petrus bir kez daha inkar etti. Yemin ederek,
o adamı tanımıyorum,
dedi. Çevrede bekleyenler az sonra Petrus'a yaklaştı.
Gerçekten sen de onlardansın. Şiven seni ele veriyor,
dediler. Petrus kendi üzerine lanet okuyarak yemin etti.
Adamı tanımıyorum,
dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın söylediklerini hatırladı. İsa,
horoz ötmeden önce beni 3 kez inkar edeceksin,
demişti. Petrus dışarı çıktı ve acı acı ağladı. Matta 27. bölüm. Sabah olunca bütün başrahipler ve halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar, vali Pilatus'a götürdüler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptıklarına pişman oldu. 30 gümüşü başrahiplerle ileri gelenlere geri götürdü.
Suçsuz bir adamı ele vererek günah işledim,
dedi. Onlarsa,
bundan bize ne? Bunu baştan düşünseydin,
diye cevap verdiler. Yahuda paraları mabedin içine attı. Gidip kendini astı. Başrahipler paraları aldılar.
Bu para kan bedelidir. O yüzden mabedin hazinesine koymak şeriata aykırı olur,
dediler. Birbirlerine danıştıktan sonra bu parayla Çömlekçi Tarlası adıyla bilinen bir toprak satın aldılar. Burayı Kudüs'te ölen yabancılar için mezarlık yaptılar. O tarlanın bugün kan tarlası diye anılmasının sebebi işte budur. Böylece Allah'ın Yeremya peygamberin ağzından söylediği şu sözler yerine geldi.
İsrailoğulları 30 gümüşü aldılar. Onun hayatına biçtikleri değer buydu. Rabbin bana bildirdiği gibi bu parayla Çömlekçi Tarlasını satın aldılar.
İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali,
sen Yahudilerin kralı mısın,
diye sordu. İsa,
söylediğin gibidir,
diye cevap verdi. Başrahipler onu suçlayınca hiç cevap vermedi. Pilatus ona,
seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar, duymuyor musun,
diye sordu. Fakat İsa bu suçlamalara cevap vermedi. Bu hali valiyi şaşırttı. Vali her yıl fısıh bayramında halkın istediği bir mahkumu serbest bırakmayı adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir mahkum vardı. Halk toplanınca Pilatus onlara sordu.
Sizin için hangisini serbest bırakayım? Barabba'yı mı yoksa Mesih denilen İsa'yı mı?
Pilatus İsa'yı kıskançlıktan dolayı kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus hüküm kürsüsünde otururken karısı ona şöyle bir haber gönderdi.
O suçsuz adama dokunma. Bugün onunla ilgili bir rüya gördüm. Rüyada çok sıkıntı çektim.
Fakat başrahiplerle ileri gelenler Barabba'nın serbest bırakılmasını ve İsa'nın öldürülmesini istemeleri için halkı kışkırttı. Vali onlara,
hangisini serbest bırakmamı istiyorsunuz,
diye sordu. Halk,
Barabba'yı,
diye cevap verdi. Pilatus,
peki Mesih denen İsa'yı ne yapayım,
diye sordu. Halk,
onu çağırmaya gel,
diye bağırdı. Pilatus,
neden? O ne suç işledi,
diye sordu. Fakat onlar daha yüksek sesle,
onu çağırmaya gel,
diye bağırdılar. Pilatus durumu değiştiremeyeceğini anladı. Daha kötüsü, halk ayaklanmak üzereydi. Pilatus su aldı ve kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi.
Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu sizin meseleniz.
Dedi. Bütün halk,
onun kanından biz ve çocuklarımız sorumluyuz.
Diye cevap verdi. Pilatus bunun ardından Barabba'yı serbest bıraktı. İsa'yı ise kırbaçlattı. Çarmıha gelmeleri için askerlere teslim etti. Askerler İsa'yı vali konağına götürdüler. Oradaki bütün askerleri onun başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir cübbe geçirdiler. Dikenli dallardan yaptıkları bir tacı başına taktılar. Sağ eline bir kamış tutturdular. Önünde eğilip onunla alay ettiler.
Yahudilerin kralı, çok yaşa!
Dediler. Üzerine tükürdüler. Elinden kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kırmızı cübbeyi üzerinden çıkardılar. Elbiselerini tekrar giydirip çarmıha germeye götürdüler. Yolda giderlerken Simon adında Kireneli bir adam gördüler. İsa'nın çarmıhını zorla ona taşıttılar. Golgota denen yere vardılar. Bu isim kafatası anlamına gelir. İsa'ya içecek olarak ağrı kesiciyle karışık şarap verdiler. Fakat o bunu tadınca içmeyi reddetti. Onu çarmıha gerdiler. Kura çekip elbiselerini aralarında paylaştılar. Orada oturup yanından nöbet tuttular. Başının üzerine bir yafta astılar. Yaftada şu yazılıydı: Yahudilerin kralı İsa. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydut çarmıha gerildi. Oradan geçenler İsa'ya hakaret ettiler. Başlarını sallayıp,
"Hani mabedi yıkıp üç günde yeniden yapacaktın? Sen önce kendini kurtar. Eğer Allah'ın semavi oluyorsan çarmıhtan aşağı in."
Dediler. Aynı şekilde baş rahipler, din alimleri ve ileri gelenler onunla alay ettiler.
Başkalarını kurtardı fakat kendini kurtaramıyor. Hani İsrail'in kralıydı? Çarmıhtan insin de ona inanalım. Allah'a güvendi. Allah ondan razıysa onu kurtarsın bakalım. Allah'ın semavi oğluyum dememiş miydi?
İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Öğlen vakti bütün ülkeyi 3 saat boyunca karanlık kapladı. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle bağırdı.
Eli, Eli, lema şevaktani.
Allah'ım, Allah'ım, beni neden terk ettin anlamına gelir. Bunu duyan bazıları,
İlyas'ı çağırıyor,
dediler. Sonra içlerinden biri koşup bir sünger getirdi. Süngeri ucuz şaraba batırdı. Bir sopanın ucuna takıp İsa'ya içirmek istedi. Fakat diğerleri,
"Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?"
dediler. İsa bir kez daha yüksek sesle bağırdı. Sonra ruhunu teslim etti. Tam o anda mabetteki perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. İki parçaya ayrıldı. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı. Ölmüş birçok evliya dirildi. İsa'nın dirilişinden sonra bunlar mezarlarından çıkıp Kudüs'e girdiler. Birçok insana göründüler. İsa'nın başından nöbet tutan yüzbaşı ve askerler depreme ve diğer olaylara şahit olunca dehşete düştüler.
O gerçekten de Allah'ın semavi oğluydu,
dediler. Pek çok kadın uzaktan olanları seyrediyordu. Bunlar İsa'ya hizmet etmek için peşine takılıp ta Celile'den gelmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. Aramatya şehrinden Yusuf adlı zengin bir adam vardı. Bu adam İsa'nın şakitlerinden biriydi. Akşam olduğunda Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus cesedin ona verilmesini emretti. Yusuf cesedi aldı ve yeni keten bezde sardı. Cesedi kendine ait mezara koydu. Bu mezarı kayada yeni oydurmuştu. Sonra mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecderli Meryem ve diğer Meryem orada mezarın karşısında oturuyordu. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonra başrahipler ve ferisiler toplanıp vali Pilatus'a gittiler. Pilatus'a,
"Efendimiz,"
dediler,
"o hilebaz hayattayken üçüncü gün ölümden dirileceğim demişti. Bu yüzden emredin üçüncü güne kadar mezar korumaya alınsın. Şakirtleri gelip cesedini çalmasınlar. Yoksa halka işte ölümden dirildi derler. Son hile ilkinden beter olur."
Pilatus onlara şöyle dedi.
"Yanınıza muhafızları alın gidin. Mezarı istediğiniz gibi muhafaza altına alın."
Gittiler, taşı mühürlediler, başına muhafızları diktiler. Böylece mezarı emniyet altına aldılar. Matta 28. bölüm. Şabat gününden sonra haftanın ilk günü Tanrı ağarırken Mecdelli Meryem ve öteki Meryem mezarı ziyarete gittiler. O anda Rabbin bir meleği semadan indi. Yer şiddetle sarsıldı. Melek mezarın girişindeki taşı yana yuvarladı ve üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi parlaktı. Elbiseleri kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler onu görünce korkudan titrediler. Ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle dedi.
"Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada değil. Önceden dediği gibi ölümden dirildi. Gelin yattığı yeri görün. Sonra tez gidip şakirtlerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Onu orada göreceksiniz. Söylediklerimi aklınızda tutun."
Kadınlar mezarı hemen terk etti. Hem korkuyorlardı hem de büyük sevinç içindeydiler. Olanları şakirtlere anlatmak için koştular. Birdenbire İsa karşılarına çıktı. Onlara,
"Size selamet olsun,"
dedi. Hemen onun yanına gelip ayaklarına sarıldılar. Önünde secde ettiler. İsa onlara şöyle dedi.
"Korkmayın. Gidin mümin kardeşlerime Celile'ye gitmelerini söyleyin. Beni orada görecekler."
Kadınlar yoldayken bazı muhafızlar şehre gidip başrahiplere her şeyi anlattılar. Bunun üzerine başrahipler ileri gelenlerle buluştular. Meseleyi tartıştıktan sonra muhafızlara bol para verdiler ve onlara şöyle dediler.
"İnsanlara şunu diyeceksiniz. Gece vakti biz uyurken İsa'nın şakirtleri gelip cesedini çaldılar. Eğer bu haber valinin kulağına giderse biz onu yatıştırırız. Sizi cezalandırmasına engel oluruz."
Muhafızlar parayı aldılar ve kendilerine telkin edileni yaptılar. Bu rivayet Yahudiler arasında yayıldı ve bugünlere kadar geldi. 11 havari Celile'de bir dağa çıktılar. İsa oraya gitmelerini emretmişti. İsa'yı gördüklerinde önünde secde ettiler. Fakat bazı şakitler hala kuşku içindeydi. İsa onlara yaklaşıp şöyle dedi.
"Semada ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Gidin, bütün halkları şakirtlerim yapın. Onları semavi baba, semavi oğul ve mukaddes ruhun adıyla vaftiz edin. Size emrettiğim her şeye itaat etmeyi onlara öğretin. Bakın, ben dünyanın sonuna kadar hep sizinle olacağım."